Hayırlı akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Onur Hocam, Önder Hocam, Cihat Hocam ve ben Ender Ataş ile birlikte güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Bugün
İnşallah.
iman hakikatlerinden, Kur'an mucizelerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Nasıl başlamak istersin hocam?
İnşallah. Yani evrim teorisine artık çöküş dönemine girdik. Uzun süredir çöküş dönemindeydik ama artık çöküşün hızlı hızlı, çok hızlı bir şekilde cereyan ettiği bir döneme girdik maşallah. Elhamdülillah. Şu
Maşallah.
İngiltere'deki olay, İngiltere'deki otobüslerde evrim teorisinin çıktığı yerde artık Allah vardır ilanlarının dolaşması değil mi? Yani otobüslerde ilanın verilip herkese gösterilmesi, bu gerçeğin herkese gösterilmesi, Allah vardır yazısını göstermesi çok güzel bir milat oldu maşallah. Ama yine ara sıra böyle evrimcilerin ortaya attıkları, insanların yine kafasını, zihnini bulandırabilecek bazı noktaları tekrar tekrar anlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Mesela Cihat Hocam'ın geçen senelerde katıldığı bir program vardı Habertürk'te. Orada evrimciler tabii çeşitli demagoji yöntemleriyle, çeşitli böyle yani normalde olmayan ama farklı kelimelerle sanki öyleymiş gibi gösterilmeye çalışan bir üslupla bazı şeyler anlatmaya çalışmışlardı. Şimdi onun bir videosu var. O videoyu izleyelim, ondan sonra üzerine konuşalım inşallah.
Parçadan oluşuyor. Her birinin tam doğru yerinde olması lazım. Boncuk gibi öyle katlanır düşünün. Ve kırılıp katlanacak bir işlevsel görev görecek. Tamam,
bir dakika durdurur musun? Ben?
Bu 500 anlı.
Bu proteinlerin tesadüfen oluşabilme ihtimali üzerinde duruyor bu arkadaş. Onun aslında ne kadar rahat olabileceğini sözle ima etmeye çalışıyor. Şimdi onun açıklamasını yapmaya çalışıyor fakat yanlış yapıyor. Evet, devam edelim.
Baştan izledim.
Baştan izledim.
Diyor ki bunların temel hesapları şu. 500 aminoasit bir protein düşünün. 20 çeşit parçadan oluşuyor. Her birinin tam doğru yerinde olması lazım. Boncuk gibi böyle katlanır düşünün. Ve kırılıp katlanacak bir işlevsel görev görecek. Tamam, doğrudur. Bu 500 aminoasit proteinin tesadüfen oluşma ihtimalini hesaplıyor. Birinci sıra 20'de 1 ihtimal. 20 boncuktan tam doğru olan gelecek oraya. 20'de 1 ihtimal, 20'de 1 ihtimal, 1 bölü 20, 1 bölü 20, 1 bölü 20'den 500 defa çarpacaksınız. Bunun da toplam olasılığı 10 üzeri 950 gibi, 950'de 1 gibi korkunç düşük bir ihtimal çıkıyor. Şimdi matematik olarak kesin olarak imkansız.
Bak, doğru söyledin. İmkansız.
Matematiği ortaokul düzeyinden ele alırsak, şimdi neyse yine tartışma yaratmayayım, mazur diyorum. Öyle bir yaratmayı geri alıyorum. Şöyle söyleyeyim bak. Sıfır ihtimal. İnsanın beyin hücresinin içerisinde.
Bakın burası çok önemli.
Bir tek aminoasitten bir tane yok.
Bak.
Yani şu bardağın içine bir tane alenin koydun. Sen git 346. pozisyona gir. Öyle bir şey yok. Bunun içinde trilyonlarca alenin var. Trilyonlarca ösin var. Bu boncuklardan trilyonlarca var. Her biri için bir ihtimal 20'de bir oraya girecek. Kaç
nasıl
tane
bağlanacak bunlar?
Trilyonlarca
evet.
Var.
Aminoasitler nasıl bağlı?
Şimdi ne diyor? Bunlar diyor yani hücrenin içinde bir tane yok diyor aminoasitten. İki tane yok diyor. Trilyonlarca var diyor. Ha o zaman izleyiciler de şöyle düşünecek. Ya zaten trilyonlarca varsa bunların da teksi olması gereken düzen sadece sıra dizilimi ise o zaman hani sallaya sallaya belki hücrenin içerisine denk gelme ihtimali var gibi düşünebilirler. Ama bu daha kökeninden yanlış bir şey. Çünkü örneğini verdiği mesela lizin veya arginin veya alenin gibi bir aminoasitin hücrenin içerisinde olması için zaten o aminoasiti yapan proteinin olması lazım. Yani aminoasit kendi kendine orada olmuyor. Aminoasit proteinlerin inşa ettiği bir makromolekül. Aminoasit protein yani her aminoasiti sentez eden yine aminoasitlerden oluşmuş bir protein var. Mesela sözünü etti aleninin aminoasitin oluşması için yine kendi bünyesinde alenin ihtiva eden protein var. Bu protein alenini yapıyor. Bak, alenin aminoasitini yapıyor. Ve bu aminoasit birçok proteinin bünyesine katılarak yeni proteinlerin sentezi olmasına yol açıyor. Şimdi zaten olması için küçük bir tuğlanın, binanın zaten var olması gerekiyor. Yani tuğlayı aminoasite benzetecek olursak, proteini de binaya benzetecek olursak, tuğlanın olması için zaten binanın olması lazım.
Protein
bu arkadaş da
tuğla fabrikasının olması gerekiyor.
Tuğla fabrikası olması lazım. Evet. Yani işlev gören, makul çalışan, akıl şuur tecellisi gösteren bir fabrika gibi bir yapının evet olması lazım. Yani tuğla sanki milyonlarca trilyonlarca var. Onu da sallayınca evet kendi kendine oluşabilecek iması vermeye çalışıyor. Halbuki bir tuğlanın bile olması için o tuğlaların binlercesinin, belki yüzlercesinin, binlercesinin ard arda dizilip çok özel bağlarla bağlanıp 3 boyutta katlamalarının yapılıp hazır hale getirilmesi lazım. Ve bu hazır haldeki fabrikalarda o tuğlalar yapması lazım. Yetmez, protein inşası için sırf daha başlangıçta, daha ilk mRNA'nın DNA'dan kopyalanması için 100 farklı proteinin zaten olması gerekiyor. Onun çekirdekten, nükleustan çıkması, çekirdeğin dışında ribozoma bağlanması, ribozomda peptidil transferazla amino asitlerin ilmek ilmek birbirine bağlanması işlemlerinde teker teker binin üzerinde farklı proteinin rol aldığını biliyoruz. Burada boy gösterdiğini biliyoruz. Yani bu hücrenin içerisinde zaten var. Bu da tesadüfen olabilir. İması tamamen bilim dışı bir iddiadır.
O zaman şöyle diyebilir miyiz? Tuğlaların olması için tuğla fabrikası gerekiyor. Tuğlaların bir araya gelmesi için çimento gerekiyor. Çimento hani peptit bağına benzetebiliriz. Amino asitlerin birbirine bağlanması ve proteini meydana getirmesi için. Çimento ile bağlanıyor. Birbirine yapıştırılıyor tuğlalar. Sonunda düzgün duvarlar çıkıyor. Düzgün odalar çıkıyor. Düzgün bir apartman çıkıyor. Apartmanı da işte bir sonuç proteine benzetebiliriz. Protein, bakın burada çok önemli. O odanın nasıl olacağı, o binanın katların nasıl inşa edileceğini planı var DNA'da genetik olarak. Ve o plana göre bu bina zaten inşa ediliyor proteinlere, başka proteinler tarafından.
Ve o tuğlaları bir de yapan birisi var sonuçta. Yani o malzemeleri birleştiren, onu tuğla haline getiren bir fabrikasyon ve bir çalışanlar var. Bu hani
evet,
bir tuğlayı protein, gördüğümüz
diğer proteinler
zaman
var.
Yani biz diye bir tuğlayı gördüğümüz zaman bu kendiliğinden olmuş demeyiz. Deriz ki bir fabrika aşamasından geçmiş ve bu tuğla olmuş deriz.
Düzgün bir
aynı
tuğla.
Aynı şekilde
tabii.
Hani nizami bir şekilde biz tuğla inşaat malzemesi olarak kullandığımız tuğlayı görüyorsak bir yerde biz söyleyeceğimiz direkt bu işlenmiş, birileri tarafından yapılmış, fabrikada üretim yapılmış, bu böyle gelmiş deriz yani. Demek ki birisi yapmış deriz. Hiç kimse kalkıp da demez. Ya bu tuğlalar böyle tesadüfen olmuş, tesadüfen de buraya yığılmış, biz de işte tesadüf olarak dizelim diye demeyiz zaten, adlandırmayız. Aynı hücreler de bu şekilde zaten. Hiçbiri tesadüfen orada var olmuyor. Evet. Başka bir proteinle, başka amino asitlerle birleşerek bir araya geliyorlar. Evet. O yüzden dolayı hani hiçbir şeyin tesadüf olmadığı zaten ortada.
Bir binanın nasıl projesi varsa, mimarı varsa, yani bir projeye göre ustabaşılar çalışıyorsa, ustabaşılar diğer proteinler. Onlar o plana göre hareket ediyorlar. Ama bakın bunların gözleri yok, kulakları yok. Yani bir eğitimleri de yok. Üniversite biyokimya eğitimleri de yok ama genetik eğitimleri de yok. Genetik bilgiye göre hareket edip plana riayet ediyorlar an be an. Allah'ın üstün yaratmasıyla böyle bir şey ancak mümkün olabilir. Düzgün bir apartman çıkıyorsa, kapkaranlık bir hücrenin içinde bir protein imal ediliyorsa, başka bir protein imal ediliyorsa, diğer amino asitler bir araya getirilerek ama çalışan bir nano makine olarak meydana geliyorsa, düzensiz, başıboş bir materyal değil yani bu protein dediğimiz şey. O ne işe yarıyor biliyor musunuz? Belki bir araba motoru gibi düşünün. Araba motorundan bir parçayı çıkardığınızda bir vidası eksik olduğunda nasıl araba çalışmaz? Uçağın bir vidası eksik olduğunda bir şeyi düştüğünde bir parçası eksik olduğunda nasıl uçak düşer? Hareket eden uçamaz. Aynı onun gibi, hatta ondan çok çok daha kompleks. Maşallah.
Ona devamında yapılan bir anlatım daha var. Onu da gösterelim. Bu amino asitlerle ilgili.
İçinde, hatta cansız ortamda inorganik süreçlerde oluşan kimyasallar bir tane bir tane değildir. Hatta sayılar hesaplanamayacak kadar çoktur. Buraya bu olasılık doğru düzgün hesaplandığı da kaçınılmaz olarak bunu bağlı.
Yani tuğlaların sayısı çok çok fazla olması onun için yeterli. O binanın kendi başına meydana gelmesi
ama
için.
Zaten hani bu zihniyet kalkıp diyor ki, bir başka programda da aynısını söylüyorlar. Diyor ki işte diyor arabalar diyor mesela diyor bir araba diyor bir odada parçaları diyor kendi başına birleşip bir araba çıkarır diyor mesela kendisi. Adam da soruyor diyor ki çıkarır mı diyor yani bir odada diyor bir arabanın parçası işte direksiyonu, motoru, kapısı, kaportası, çamurlu ne gerekiyorsa hepsi olacak. Odada kendi kendine duracak araba olacak mı diyor. Olur tabii niye olmasın ki diyor mesela.
Bekle olsun o zaman.
Onu da gösterir. Onu da evet gösterirse güzel olur.
Yani canları oluşturan enzimatik reaksiyonların, biyolojik moleküllerin bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün. Otomobili parçalamasınız, bütün parçalar orada var.
Peki hiç araba oluyor mu kendi kendine atölye?
Araba oluyor diyor. Yani araba oluyor tabii diyor, olmaz mı diyor. Yani kendisi aslında söylediğine inanmıyor ama İşte artık bir şeyi ortaya dağıttığı için inkar da edemiyor. Mecbur peşinden gitmek zorunda kalıyor ama bu kadar da mantıksız, bu kadar da saçma olaylar ortaya çıkıyor. Bugün hani 6-7 yaşında aklı şuur hani kendi yerinde olan bir çocuğa sorsanız bu araba nasıl olmuş diye. Der ki fabrikada yapmışlar der mesela. Yani birileri yapmışlar. Adam kalkmış diyor ki bir odada diyor parçalar durursa diyor kendi kendine araba olur zaman tabii. Niye olmasın diyor zaman içinde.
Burada bir de şey mantığı çok acayip hani. İşte amino asitlerin birleşerek protein oluşturma ihtimalini hesaplıyorlar bilim adamları. İmkansız. Onun üzeri 950 denilen hesap şu hesap. Bakın o protein oluşma ihtimali değildir. Amino asit dizisinin oluşma ihtimalidir.
Tabii o sırasının gelmesi
doğru
zincirin, evet, zincirin oluşma ihtimalidir. O zincirin bir de 3 boyutlu yapısı vardır. Yani aynen bir bisiklet zinciri gibi düşünün. O bisiklet zinciri böyle hani metrelerce uzun olduğunu düşünün. 500 tane parçadan oluşuyor mesela. Bir de onun 3 boyutlu yapısına katlanması vardı. Hani farklı işte malzemelerden hani şeyler yapılır. İşte objeler yapılır mesela farklı malzemelerden. Düşünün ki o zincirden bir köpek figürü oluşturulduğunu 3 boyutlu işte kıvrılarak birbirine lehimlenerek kaynak yapılarak sırf zincir kullanılarak bir köpek figürü oluşturulduğunu düşünün 3 boyutlu. Aynen protein de öyledir. Bu hesaplanan ihtimal de 10 üzeri 950 bir ihtimal de o zincirin doğru dizilme ihtimalidir. Daha o yetmiyor. Tamam. 10 üzeri 950'dir. Kendisi ne dedi Şafak Mart? 10 üzeri 950'dir. Kesinlikle imkansızdır dedi. Yani o zincirin oluşma ihtimali dahi diyor Şafak Mart. İmkansız. Ki protein oluşacak bir de. Tamam. Ya yani imkansız üstü imkansız hocam.
O zaten
deneyim.
Kendi içinde aslında çelişkiye düşüyor. Söylediği cümleler mesela baktığınız zaman diyor ki bunun diyor bu şekilde diyor birbirine dizilmesi diyor.
İmkansız.
İmkansız diyor. Olması yani matematiksel olarak hesapladığımız zaman matematiğin içinden çıkamadığı bir şeyler çıkar ortaya rakamlar. E niye? Çünkü bu olayın bu şekilde olmadığı, tesadüfen olmadığı açık ortaya çıktı çünkü. Niye? Allah'ın yarattığını biliyoruz. Bunları Allah'ın sıraya koyduğunu biliyoruz. Çünkü evet. Normal şartlarda hani istatistik olarak baktığımız zaman işte kombinasyon yaptığınız zaman içinden çıkamayacağız. Yani biz bile o kadar çok insana deseniz ki al sana 500 bin tane parça bunları şu şekilde sıralamaya koy deseniz mümkün değil koyamazsınız. Bir aksaklık bir yanlışlık olur. Olmuyor. Demek ki senin bile yapamadığın bir şeyin olmadığına göre tesadüflerin bunu yapması daha da imkansız. Burada da tesadüfün olmadığını, bir yaratıcının olduğunu bir kez daha görüyoruz zaten. Yani evet. Kendisi zaten proteini açıklamayı bırakın hani dizilimi daha iyi açıklayamıyorsun. Bir de kaldı ki hala tesadüflerden
şimdi
bahsediyor.
Şimdi orada şöyle bir şey var. O da biliyor olmayacağını ama ona babaları ona olacağını yazmışlar kitaplarında ve o kitapları okumuş da gelmiş. Şimdi diyor ki ben tam olarak anlayamadım ama diyor burada böyle yazdığına göre babalar böyle söylediğine göre
doğrudur.
İşte o zaman ben tam anlayamadım ama hiç olmazsa böyle olduğunu anlatayım bari. Onların böyle anlattığını anlatayım diye kendisi kandırılmış. Diğer pek çok insan gibi kandırılmış. O propagandanın altında ezilmiş. O yüzden bu insanları da gerçeği göstermekle yükümlüyüz. O doğruyu göstermekle yükümlüyüz. Az önce bahsettiğin o protein iki boyutlu yapı da değil, üç boyutlu bir yapı. Yani X, Y, Z eksenlerinde hangi amino asidin hangi boşlukta nerede duracağı kodlanmış durumda. DNA'da kodlanmış ve buna göre bir üretim olmuş da ortaya çıkmış. Yani bizim aklımızın ötesinde bir yaratılış. Yani kavrayış sınırlarımızın çok çok ötesinde bir yaratış var burada.
Bir de maşallah. Hocam şöyle bir şey var. Şimdi bir proteinin oluşması için bir başka proteine ihtiyaç var diyoruz mesela. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Ama bunların bir de yoktan var olması var. Yani yoktan var eden bir tek Allah'tır. Yani baktığımız zaman da hiçbir şeyi kim olursa olsun, ne olursa olsun yoktan var edemez. Hep olan bir sistemde mesela evrimcilerin yaptığı o, hep olan düzende mutasyon yapmaya çalışıyorlar. Bir değişiklik yapmaya çalışıyorlar. Genleri değişmeye çalışıyorlar. Ama bir de şunu düşünmek lazım. O elinizde olan şeyin
sıfırdan
geldiğini düşünün. Hiç olmadığını tabii. Ve birden olduğunu düşünün. İşte bunlar mesela burada açıklamasını da yapamıyorlar. Zaten hiçbir yerde yapamıyorlar da burada iyice çıkmaza giriyorlar. Çünkü olmayan bir şeyi var etmek... Hani olanın üstünde oynama yapmak evet yapabiliyorsun DNA'lı ama sonuç alamıyorsun yine oynamasıyla.
DNA nasıl geldi ortaya?
Bir de o DNA'nın nasıl olduğu ortaya? Önemli. Yani tabii. Onun nasıl olduğu önemli. Mesela diyoruz ki protein diyoruz. Protein bir başka proteinden oluşuyor. O bir başka hani böyle defalarca sayar sayar gideriz sonuna gelemeyiz. Hani ucu yok mesela. Evet. Çünkü ucu yokluğa gidiyor. Hiçbir şey yok demektir. Birden var oldu demek. Hani aşama aşama değil. Bu da işte yaratılışı gösteriyor zaten.
O dediğin çok önemli. Şimdi mutasyon dedikleri sözde evrimleştirici ve canlıları geliştirici, ilerletici mekanizma baktığımızda mevcut DNA'nın bozulması mekanizması, bozulması süreci. Nasıl bozuluyor? İşte radyasyon bozuyor, ultraviyole bozuyor. bu şekilde bilginin üzerinde dediğin gibi karıştırırsın. İşte kartları nasıl kararsın, işte şu olur. Değişik konfigürasyonlar oluşturursun. Evet, doğru. Peki ama o kartlar nasıl meydana geldi ilk
o olarak? O kartlar onu olmadan söyle. Ne yapabilirsin?
Evet, yani, onu söyleyemiyorlar. Şimdi onu açıkla, DNA'nın ilk varlığını açıkla dendiğinde şöyle diyorlar zaten. Evrim teorisi, bakın burası çok şaşırtıcı. Hayatın kökenini açıklamakla yükümlü değildir.
Bu da yeni çıktı zaten.
Evet, bu da yeni çıktı. O çünkü neden? Mecburiyetten çıktı. Çünkü DNA'nın, bilginin ilk olarak ortaya çıkışını açıklayamadıkları için.
Tabii.
Tesadüfen bilgi ortaya çıkamayacağı gerçeğinden dolayı. Affedersiniz, böyle söylüyorlar. Evet. Çünkü bir yerde bilgi varsa, bir yerde o bilgiyi yazan vardır. Yani bilgi de, ama bakın, kodlanmış şekilde var. Alfabe, belli bir alfabe kullanılarak, 4 harfli bir alfabe kullanılarak yazılmış. Bak, yazılmış diyorum. Yani bunu insanoğlu nasıl harfleri bir araya getirerek anlamlı cümleler oluşturuyorsa, orada da bakıyorsunuz 4 ayrı harf bir araya getirilerek anlamlı cümleler kurulmuş. Anlamlı cümleler diyorum. Bugüne kadar anlamlı olduğu bile düşünülmeyen, karmaşık bunlar denen şeylerin, harflerin aslında ne kadar anlamlı olduğu çok çok daha sonra ortaya çıkıyor. Orada genlerin aslında kodlandığı, vücudun özelliklerini tarif edildiği, işte az önce bahsettiğimiz o üç proteinin 3 boyutlu yapısının hangi amino asitin nerede bulunacağının bilgisinin kodlandığı, yazıldığı bilgiler var orada. Ve bunlar, bir harfine dokunsanız, öylesine hassas ki bir harfinin yerini değiştirseniz pek çok bilgi aynı anda bozuluveriyor. Pek çok protein, pek çok vücuda ait özellik, organa ait fonksiyon bir anda bozuluverebiliyor. O derece hassas bir şekilde kodlanmış, yerleştirilmiş o harfler.
Ben şeyi, birkaç gün önce şeyi izledim. Bu NTV Soruyor diye bir program olmuştu.
Evet.
Çok detaylı izlememiştim. Bir bakayım dedim. Yani program o kadar komik ki baştan sona şöyle bir anlatım var. İşte evrim doğru. Evrimin doğru olduğunu biliyoruz.
Katılıyoruz.
Evrim bilimsel olarak işte doğrudur. İşte bu cümleler yani. Baştan sona bu. Bir delili var mı? Yok. Yani bir delille ilgili bir anlatım var mı? Yok. İşte yaratılış anlatımı haşa bilimsel değildir. Bilime aykırıdır. Bütün deliller evrimi gösterir. İşte yaratılışa hiçbir delil göstermez. Tabii anlatımlar bu çerçevede dönüyor. Programın başından sonuna kadar. Evrimle ilgili tek bir tane delil yok. Bakın, evrimcilerin demagoji yöntemlerini kardeşlerimizin iyi anlaması açısından bir örnek verelim. Şimdi Darwin bu evrim teorisini ortaya atarken İspinoz kuşları var. Bunların gagaya yapılarındaki farklılıklardan yola çıkarak evrimi ortaya atıyor. Diyor ki bu canlıların gagaya yapılarındaki farklılıklar zaman içerisinde böyle değişiklik gösterebiliyorsa, ilk hücre de zaten hani içi su dolu bir baloncuk olduğuna göre, diyor. Kendi devrinin bilimine göre söylüyor tabii ki bunu. Şu anda biliyoruz ki dünyanın en kompleks yapısı bir hücre. Ama Darwin kendi zamanında içi su dolu bir baloncuk diyor. İlk o oluşmuştur diyor. Sonra o biraz daha değişikliğe uğramıştır diyor. Bakın, o değişikliğe uğrama mekanizması ile ilgili bir bilgisi yok Darwin'in. Nasıl değişikliğe uğrar bilmiyor.
Tabii.
Sadece uğrayacağını umut ediyor. Fakat zaman içerisinde bir bakıldı ki canlıların böyle kendilerini bir türden bir türe çevirecek bir mekanizma yok. Her tür kendi içerisinde adeta bir duvarla kapatılmış. Yani bak, şey düşünün.
Sınırları var. Sınırları da halinde korunmuş onun bilgisi.
Evet. Mesela hani böyle depolar oluyor. Oda oda, değil mi? Oda oda depolar oluyor. Şimdi her canlı türü o depoların bir odasında olduğunu düşünün. Mesela köpek türü. Farklı farklı cinsleri var mesela. İşte kaniş var, bulldog var vesaire. Bir sürü cinsi var köpeklerin mesela. Hepsinin bir odada olduğunu düşünün. Kedi cinsleri. Hepsi bir odada. İşte başka canlılar mesela İspinoz kuşları cinsleri. Hepsi bir odada. Ve bu oda duvarlarla kaplı olarak düşünün. Doğa aynen bu şekilde. Bakın, hiçbir şekilde birinin diğerine geçişine izin yok. Aralarında bir duvar var. Fakat varyasyon mekanizması yaratmış Allah. Bu da DNA'da kodlu bir mekanizmadır. Bakın, tesadüfi bir mekanizma değildir.
Mutasyon izin gibi. Verilen bir şey var.
Çeşitlilik.
Çeşitlilik izni var.
Evet.
O çeşitlilik izni çerçevesinde işte küçük köpeklerde görüyorsunuz kaniş türü ya da çok büyük köpeklerde bulabiliyorsunuz. Ya da insanoğlunda yine baktığınızda işte zenciler var, sarı ırk var, Japonlar, Çinliler, aborjinler var, Eskimolar var, beyaz Avrupalı ırk var. Evet. Ama her halükarda sonuçta 46 kromozoma sahip, genomu rakam olarak, bilgi olarak sabit olan insan türü bu sonuç itibariyle. Yani farklı ırklar farklı yarı türler anlamına hiçbir şekilde gelmiyor. Bu genetik bir gerçek.
Yani bunun sebebi de her halükarda yani bütün adaptasyon mekanizmalarında, varyasyon mekanizmalarında tüm mekanizma şeyin üstüne kurulu. Zaten var olan DNA'nın, zaten var olan bilginin üzerine kurulu. Bunun üzerinden ancak çeşitlilik, o da özel bir mekanizmayla olabiliyor.
O mekanizma DNA'da kayıtlı. Dışarıdan tesadüfi bir mekanizma değil.
Mesela insanın göz rengini kontrol eden onun üzerinde gen var. Bu bir renk geni. Gözü mesela yeşil yapıyor, mavi yapıyor. Ama bir karmaşıklık olup da insanın cilt rengi yeşile dönmüyor mesela. Evet. Bu da bir renk ihtiva eden bir şey. Veya insanın saçıyla ilgili varyasyonlar belli. Bu başka bir organda veya uzuvda vuku bulmuyor. Varyasyon ve adaptasyon çeşitli koşullarda ve durumlarda limitleri ne zaman ne yapacağı en ince ayrıntısına kadar belli olan çok hassas mekanizmalar ve bu Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimet, bir güzellik. İnsanları, işte hayvanları, bitkileri çeşit çeşit güzellikte, farklı farklı güzellikte, farklı farklı çeşitlerde yaratmasının sebebini görüyoruz biz burada. Vesilesini görüyoruz.
Olmasa mesela bütün ve insanlar aynı olurdu. Evet. Erkek ve
hepsi, bayan olarak mesela. Tek standart böyle. Bütün canlılar tek bir halde, tek bir şekilde, tek tip olurdu. Böyle olmadığı, çeşitli olduğu gibi evrimciler, evrimci bilim adamları özellikle uğraşıyorlar. Bir türü bambaşka bir türe çevirmek için gen nakli yapıyorlar. Onun genini onun içine koyuyorlar. Canlıları klonlamaya metoduna başlıyorlar. Ama bütün bu çalışmaları ne kadar ileri düzeyde olursa olsun bile bir canlı türünün asla başka bir canlı türüne dönüşebildiğini hiçbir şekilde zaten göremiyorlar.
Şeylik oluyor. Yani sapmalar oluyor canlıda. Mesela Akın Hocam varsa geçen bir göstermiştik ama koyunların beş bacaklı koyun falan diye onların. Ya mesela bunlar DNA'sında oynama yapıyorlar bu canlıların ama yaptıkları zaman bu canlılarda abuk subuk bir şey çıkıyor. Mesela bir kolu bir bacağı çıkıyor. Mesela buradaki görüntüdeki gibi. Mesela ön ayaklarından bir tane daha hani dışarıda hiç alakasız kullanamayacağı hani çok gereksiz bir ayak çıkmış mesela.
İşte canlı
ya,
genle oynayınca için. Değil mi? Böyle oluyor. Mutasyon
olunca bu bacağı ne kullanabiliyor? Ne herhangi bir faydası var bu canlıya?
Sinir bağlantısı
sadece
yok.
Sinir bağlantısı yok. Tamamen hani boş. Hani hani tamamen orada sadece bir yapı olarak duruyor. Hiçbir kendisinin kontrol edemediği, kullanamadığı bir şey. Burada kurbağada mesela aynı şekilde.
Bunlar görünen tarafları. Tabii ayrıca iç organlarda tabii, da başka kansere yatkınlık çok ortaya çıkıyor. Başka sistemlerde yine arızalar çıkıyor. Çünkü bir gendeki ufak bir değişiklik, bir harfteki bir değişiklik, pleiotropik etki denen bir etki var. Genetikte bir kanundur bu. Bir genin pek çok geni, pek çok özelliği kontrol ettiği gerçeği vardır. Kanundur bu. Ve aynı zamanda nasıl böyle çift kafası oluyorsa karaciğerinde de bir anormallik oluyor. Kalbinde de, kalp kapakçıklarında da bir anormallik oluyor. Simetrisinde de bir bozukluk mutlaka oluyor başka bir yerinde.
Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz bunu mesela bu canlı yapıyorsunuz. Bu canlı böyle yapıyor ama bu canlı hayatını sürdüremiyor. Ve şöyle bir şey var. Şimdi siz bu canlının DNA'sında bir oynama yaptınız. Sonradan bir farklılık getirdiniz ama bu canlı mesela doğurmaya devam etsin. Ondan gelecek canlı yine aynı özellikte olacak. Bu şekilde sahibi olmayacak. DNA'sı böyle bozuk gelmeyecek mesela.
Düzeltilecek.
Hiçbir şekilde bozulmuyor. Aynı şekilde kedi ise mesela nasılsa en başta o veriler yüklenmeden önce aynı şekilde yavrusu olacak. Ona da yap yine aynı şekilde olacak. Evet, yani ona da yap yine aynı şekilde.
Eşeği organında üreme hücrelerinde eğer mutasyon olmamışsa vücudun her neresinde olursa olsun o üreme hücrelerini etkilemiyor. Dolayısıyla hiçbir değişiklik üreme hücresinde olmadığı sürece sonraki nesillere etki edemiyor.
Tabii.
Evet doğru yani. Ya, o yüzden dolayı da hani, o da bir koruma mekanizması Allah'ın
yani. Hani bunlar da bu canlı yapıp zaten bu canlı mutasyona uğrayan hiçbir canlı hayatını uzun süre sürdüremiyor. Normal yaşama koşullarının çok çok daha kısa süresinde, bir yılda, beş yılda canlılar en fazla hayatını kaybediyor. Çünkü hayvanın sistemiyle oynuyoruz, vücut sistemiyle oynuyorsunuz. Bundan dolayı da hani canlı hayatını devam ettiremiyor bu şekilde. Bu da neyi gösteriyor? Dışarıdan insan müdahalesi olmasına rağmen mutasyonun hani hiçbir faydalı bir şey çıkartmadığını gösteriyor ortaya. Bu canlılarda da bu örnek. Bu da demek ki mutasyonun olmadığını, evrimin olmadığını,
canlıların ayrı yaratıldığını,
türlerin farklı farklı olduğunu ve hepsinin farklı şekilde ve ortamına da uygun şekilde yaratıldığını. Çünkü bir canlı bir yerde yaratılıyor aynı şekilde o doğaya da uygun şekilde yaratılıyor. Mesela kutup ayısı diyorsunuz. Bir kutup ayısını siz çölde göremezsiniz mesela. Ya da başka bir iklimde göremiyorsunuz. Ya da bir deve diyoruz mesela. Bir çöl ikliminde görüyoruz. Ama bir kutup bölgesinde göremiyoruz. Allah bütün canlıları bulunması gerektiği ortamda yaşama koşullarının da bulunduğu yere uygun şekilde yaratmış. Ve bu şekilde var etmiş. Biz bunun tesadüflerin bu kadar düzeni, bu kadar güzel sistemi bir araya getirmesi zaten mümkün değil. Dışarıdan müdahaleyle de görüyoruz hiçbir şekilde başarılı sonuç değil. Yani evrimciler bunu yapsa bu hayvanları fosil gibi gösterip evrime belki hani malzeme diye gösterebilirler. İşte bakın iki kafalı, işte kaplumbağa iki kafalı.
Fosil kayıtlarının olması lazım. İşin hani enteresan tarafı
böyle olması lazım, evet. Ama bunlar kendileri hani o kadar hilekarlığa başvuruyorlar ki yani bunu kendileri fosilleştirip insanlara bunu mesela böyle de sunabilirler. Çünkü hani çok seçenekli önceden de yaptıkları için hani bunlarda hep böyle hile, hep insanları kandırma, hep sahtekarlık, düzenbazlık, hep böyle şeyler görülüyor zaten. Evet. Ama burada da gördüğümüz gibi mutasyonun ya da dışarıdan müdahalenin hiçbir şekilde bir canlının hayatını sürdürmesi mümkün değil o şekilde yapmak.
Bu konu çok önemli. Şimdi evrimciler diyor ki işte canlıların tür değişikliğine neden olan mekanizma mutasyonlardır diyorlar. İşte mutasyona uğradığı zaman bir canlı tür değiştirmesi için bir adım atabilir diyorlar. Şimdi bilim diyorlar her zaman deney ve gözleme dayalıdır. Yani deney ve gözlemsel olarak bizim gördüğümüz şeye uyarız diyorlar. Şimdi mutasyonu bir canlıya uğrattığınız zaman, görüyoruz. Bakın ne hale geldiğini görüyoruz. Madem yüzyıllardır, milyonlarca yıldır bu kadar yoğun mutasyon oluyor, neden böyle bir fosil kaydı yok? Neden çift kafalı inek fosili yok? Veyahut da işte öyle bir kurbağa fosili yok mesela, beş bacaklı. Veyahut da bir ceylan fosili yok, altı bacaklı. Yani madem o kadar yoğun mutasyon oldu, biz mesela 100 yani tane mutasyona uğratıyoruz, 99 canlıda bu tarz bir sorun ortaya çıkıyor. Yani bir uzun mesela işte başı iki tane oluyor. Yani 100 canlının 99'u böyle oluyor. Demek ki neymiş? Mutasyon böyle yapıyormuş. Yani gözlemsel olarak, bilimsel olarak sonuç bu. Milyonlarca yıldır, siz diyorsunuz ki katrilyonlarca mutasyon oldu. Ya bir tane böyle canlı yok.
Bir de
nasıl oluyor o zaman mutasyon?
Şu da önemli. Şimdi mantık olarak bakarsak, şimdi biz bu canlıya diyorsunuz ki mutasyon yaptı. Mesela iki kafalı kaplumbağa gördük değil mi?
Evet.
Yine aynı. Türü aynı kalıyor. Yani türde bir değişme evet. Yok. Yani bacak mesela, ekstra bir bacak çıkıyor hayvanda. Ama o türün bacağı çıkıyor. Başka bir türün bacağı
diğer
çıkmıyor
mesela. Diğer
bacağının
kopyası zaten. Yeni
kopyası
bir
çıkıyor. Yani gidip mesela bir koyunda gidip de bir köpeğin bacağı ya da bir atın bacağı da çıkmıyor.
Kuş tüyü çıkmıyor.
Başka yani. Bir şey de çıkmıyor mesela. O canlının DNA'sında ne yüklüyse ona benzer bir özellik evet. Var oluyor. Bu da neyi gösteriyor? Hiçbir şekilde demek ki mutasyonun olmadığını, evrimin olmadığını gösteriyor. Çünkü aynı türden devam ediyor. Yani sadece canlının hayatını kısaltıyorsunuz. Ve canlıda mesela iki baş oluşturuyorsunuz ama öbür baş da birebir kopyası, aynısı zaten. Aynı şekilde başka bir tür ya da başka değişiklik değil. Bu işte o zaten kopyalamayla yapıldığının ve hani canlının mutasyona uğramadığının çok açık delili. Çünkü kendi imkanları, DNA'sında olan sistemi neyse, ne veri yüklüyse aynıları gerçekleşiyor. Aynı şekilde aynı kopyası gerçekleşiyor. Evet. Fakat sadece kullanamadığı bir uzulu oluyor mesela.
Yeni bilgi şimdi, eklenmiyor kesinlikle. Evet. Bir de Cihat Hocam o kısa onu tekrar hatırlatalım. Çok önemli bir konu çünkü ben evrimle ilgili kimle konuşsam hep bu konu yanıltıyor insanları. Varyasyon konusu yanıltıyor. Yani şu ana kadar kimle konuştuysam aynı şeyden yanılıyorlar. Yani onlar da evrime var diye kabul eden insanlar hep şöyle zannediyorlar. Yani bu mesela köpek türleri kendi içinde çeşitlenebiliyorsa bu da başka bir türe atlayabilir.
Evet onu diyenler oluyor.
Yani mesela kedi kendi içinde çeşitlenebiliyorsa bu zaman içerisinde kaplan niye olmasın? Yani bu mantıkla yola çıkıyorlar. Bakın gen eşiği denen bir olay var. Gen duvarı diyorlar. Bunu evrimci bilim adamlarının kendisi söylüyor. Biz söylemiyoruz. Gen havuzu diyorlar aynı zamanda bu çeşitlenmenin gerçekleşdiği yere. DNA
türün
bilgileri
içindeki,
vardır.
Türün içinde evet. Sınırlarla birliği olan ve bunu hatta şey diye söylüyorlar. Türler arasında aşılmaz duvarlar vardır, uçurumlar vardır diye zaten bu ifade edilen bilinen bir şey. Bir tür diğer bir türe geçemez. Geçiş olmaz. Çünkü aynı organları çünkü. Kodlayan genler bile apayrı. Yani bir türdeki bakıyorsunuz işte karaciğeri var ama bakıyorsunuz diğerinde karaciğeri başka genler kodlamış. Aynı bölgelerde olmayabiliyor.
Evet, evet.
Yani gen olayına girdiğinizde, genetik olayına girdiğinizde türler arasında çok aşılmaz duvarlar olduğunu açıkça netçe görüyorsunuz.
Evet, evet.
Bunu ilk defa ortaya koyan kim biliyor musunuz? Darwinizmin genetik kanunları çerçevesinde asla ve asla gerçekleşemeyeceğini ortaya koyan kişi Gregor Mendel. 1859 yılında Darwin'in işte türlerin kökeni kitabını yayınladıktan sonra 1860 yılında Gregor Mendel'e kitap geliyor, okuyor kitabı. O sırada yapmakta olduğu çalışmalar var. İşte bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalar var kendi bahçesinde. Deneyler var. Ve ortaya koyuyor ve bir yayın da yayınlıyor bu konuyla ilgili olarak. Darwinizme karşı olmamın nedenleri diye başlık da bu başlık. My Opposition to Darwinism diye bu şekilde bir başlık var. Diyor ki, hayır diyor, bekleseniz istediğiniz kadar çoğaltın diyor, işte inekleri başkalarıyla çiftleştirin. Hiçbir şekilde inek türünü başka bir türe dönüştüremezsiniz. Çünkü diyor, türler arasında aşılmaz duvarlar, uçurumlar vardır diyor. Varyasyon diye bir şey vardır. Kendisi söylüyor bunu. Ama diyor, varyasyon asla ve asla yeni bir türün ortaya çıkmasına sebep olmaz diye kendi ifade ediyor bunu. Ve bugün de bu değişmez bir kanundur. Genetiğin ilk ortaya konduğu andaki kanun neyse, bugün de bu değişmez bir kanun olarak var Gregor Mendel'den bugüne kadar.
Ya bu şuna benziyor. Bir tarih kitabını yüzlerce kez de okusak, binlerce kez de okusak, sayfalarını alıp sürekli yer de değiştirsek tarih kitabını, buradan Einstein'ın hayatın boyunca ortaya koymuş olduğu bilimsel çalışmalarını yaparken aldığı notlar oluşmaz mesela.
Evet.
Çünkü Einstein orada birçok fiziksel problemler, matematik teoremleri, rakamlar, çarpmalar, bölmeler, işlemlerden dolu mesela 1000 sayfalık bir notu olduğunu düşünelim. Bir tarih kitabında normal tarih dışında asla bir formül,
fizik kitabı çıkmaz.
Evet, çıkmaz. Evet. Bunu istediğin kadar sayfalarını değiştir. İstediğin kadar kitabı suya çok çıkar, elektrik ver mesela veya biraz ısıt. Bunların hiçbirisi o kitabı değiştirmeye güç yetirmez. Değiştirecek tek şey vardır, o da bilgi.
Akıllı
akıla abi. Bilgi. Biz diyoruz ki, yani hocamızın bize öğrettiği şekilde inşallah, bilimin gösterdiği şekilde inşallah, bu akıl ve bilginin sahibi Allah'tır.
Evet.
Modern bilim göstermiştir ki Allah kesinlikle vardır.
Evet.
Güç, kudret, bilginin tek kaynağı Allah'tır. O bilgileri biz Allah'ın bilgisi olarak görüyoruz. O canları biz Allah'ın tecellisi olarak görüyoruz. O örümcek ağ yaparken Allah'ın aklını orada bize gösteriyor. O çekirge milyonlarcası bir tarlanın üzerinden çok hızlı bir şekilde akın ederken birbirlerine çarpmaması için gerekli elektriksel donanımın bilgisini biz Allah'tan aldığını, Allah'ın ona gösterdiğini, Allah'ın orada bir tecellisi olduğunu görüyoruz. Bizim hücremizin içerisinde bu programın başına gösterdiğimiz arkadaşın söylediği gibi trilyonlarca olan amino asitin bilgisi yalnızca Allah'ın bilgisinin bir sonucudur orada. O yine Allah'ın aklıyla ve onun tecellisiyle anlamlı bir şekilde şuurla, akılla birleştirilip anlamlı proteinler ancak oluşturulabilir.
Evet.
Biz orada da yine ancak Allah'ın tecellisini.
Bakın çok karmaşık bir şey yok. Allah'ın varlığı çok evet. Açık, net.
Evet, çok net.
Dümdüz bir arazide yürüdüğünüzü farz edin. Ya da sahilde dalgaların vurduğu bir sahilde yürüdüğünüzü farz edin. Pek çok kişi işte deniz kenarlarına iniyor bu aralar. Orada tesadüfler sonucu neler oluşabilir? Doğal etkenler sonucu. İşte dalgalar var, rüzgar var. Şimşekler çaksın. İşte kasırgalar kopsun vesaire. Orada kumdan, kumun üzerinde ne tip şekiller görülebilir? Çeşitli S şekilleri görülebilir. Çeşitli işte belli harflere benzer şekiller ortaya çıkabilir. Bizim işte bak şuna benziyor, bak biraz da yüze benzemiş. Bu ne olabilir acaba böyle diyebileceğimiz, böyle anlamlandırabileceğimiz şeyler çıkabilir. Hani arkasında bir akıl arayan bir insan için. Hani uzayda da oluyor ya, orada bir şekil görüyorlar Mars'ın üzerinde. Acaba diyorlar orada bir akıl mı var diyorlar, bir şeye benzetiyorlar değil mi? Ama siz sahilde yürürken bir de bakıyorsunuz karşınıza kumdan bir kale çıkıyor. Kumdan bir kale ama hiç de öyle basit değil. Bunun kuleleri var, gözetleme kuleleri. Gözetleme kuleleri işte kapısı var. Etrafına kazılmış bir hendek var, içi su dolu. İşte pencereleri var kulelerin üstünde. Yine işte çeşitli amaca yönelik olarak hazırlanmış detaylar bunlar. Bir de üzerinde bu kulenin kime ait olduğunu gösteren bir de bayrak sallanıyorsa, değil mi? Burada kim kalkıp da bu kumdan kalenin işte dalgaların sonucu, rüzgarın sonucu olduğunu, doğal etkenler sonucu ortaya çıkmış olduğunu iddia edebilir? Akıl başında herhangi bir insan diyecektir ki bu kumdan kaleyi ya bir çocuk yaptı ya da birkaç kişi bir araya geldi. İşte vakitlerini değerlendirmek için böylesine bir estetik bir şey ortaya çıkarmaya çalıştılar. bir mesaj veriyorlar ya da işte vakitlerini böyle değerlendirmişler. Ama bir akıl ürünüdür o. Kesin ve nettir bu, değil mi?
İnşallah.
Kimse diyebilir mi o dalgalar sonucu tesadüfen böyle bir şey ortaya çıkmıştır diyebilir mi? Diyemez.
Bir de hocam şöyle bir şey var. Yani şimdi
bir de siz bunun yanında, bakın burası çok önemli. Başından beri anlatmaya çalıştığımız konuya tekrar geleyim. Siz bunun yanında bir de bu kalenin nasıl yapılacağına dair bir kroki buluyorsanız, bütün aşamalarını tarif eden, önce şunu yapın, sonra da bunu yapın, şu taşları şöyle koyun, kumları şöyle şekillendirin, önce şu kadar suyla ıslatın ki böyle sertleşsin diye bir de tarif buluyorsanız, hiçbir şekilde artık kimse ona, tabii ki bu projeye göre akıl sahibi elemanlar gelmiş, bunu bu projeye bağlı kalarak, bak projeye bağlı kalarak bu kumdan kaleyi inşa etmiştir diye dersiniz. Değil mi? İşte bakın, hücrenin içinde de o proje var. DNA var. Bilgi var. Bilgiye göre kodlanmış olan tarif var. Ve o tarife göre de üretim var. Ortaya çıkan bir gerçek var. Bir sonuç var. Bu bir hücre olabilir. Hücre çok kompleks. Bir şehirden çok daha kompleks. Organ olabilir. Sistem olabilir. Bir hayvan olabilir. Bir insan olabilir. Bütün hepsi tek başına Allah'ın yarattığının delilidir. Sonsuz ilimle Allah'ın ortaya koyduğu ürünlerdir bunlar. Maşallah.
Bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela öyle olaylar görüyorsun ki, mesela diyelim o kumdan işte denizin mesela öyle etkisini görüyorsun, ya da mesela rüzgar şekliyle oluşan yer şekilleri var. Mesela deniz dalgalarıyla oluşan falezler var. Bunlar da mesela oluşuyorlar ama bunlar da yine Allah'ın vesilesiyle oluşuyorlar. Kendi evet. Kendine oluşmuyor mesela. Dalga, o dalgayı yaratan Allah mesela. O rüzgarı veren Allah, yine yaratan Allah. Yani baktığınız zaman hiçbir şey kendiliğinden değil. Yani yoktan olmuyor. Yani bir yere gittiğiniz zaman, hani nasıl anlatayım? Şimdi gittim mesela bir yere. Hani ortalığından kendinden hiçbir şey yok. Ne rüzgar aşındırması, ne dalga, ne başka bir şey mesela. Başka bir etken. Kendiliğinden böyle bir şey olmuş. Yok, öyle bir şey yok zaten.
Kendinden.
Ama yine olanlar... Hani bir şey oluyorsa mesela dalga aşındırması oluyor. Falezler mesela Karadeniz bölgesinde çok yaygın. Deniz, dağların denize olan konumundan dolayı. Orada mesela falez şekilleri oluşuyor. Mesela bazı bölgelerde, İç Anadolu bölgelerinde rüzgar aşındırmasına bağlı olarak yer şekilleri ortaya çıkıyor mesela. Buna bağlı olarak bu şekiller de rüzgarın yoluyla olduğunu biliyorsunuz ama baktığınız zaman o rüzgarı da yaratan Allah, veren Allah. O dalgayı o şekilde kıyıya vuran da, falezlerin üstüne dağlara vuran da Allah. Hı hı. Ya burada da yine bir etki görüyorsunuz. Yine bir etken var. Yine yapan bir şey var. Ama bunun evrimcilerin iddia ettiği hiçbir şey yapmadı diyor. Tesadüf yaptı diyor. İşte evet. Burada zaten helal, tıkanıyorlar. Helal. Bunun açıklamasını yapamıyorlar. Hiçbir şey kendiliğinden olmaz zaten. Kendi kendiliğinden hiçbir şey olmaz. Mümkün
bu değil. Anlattığım bilginin varlığı zaten bilgiyi tarif eden, bilgiyi yazan aklın varlığına işaret eder. Bu felsefede bilgi teorisi olarak diye geçer. Eğer bir yerde bilgi varsa zaten bilginin sahibi vardır. Bu açıktır, nettir. Çünkü tesadüf, tamam, bir taş bir taşın üzerinden devrilebilir. Ya da işte yanına düşer, sağına düşer, soluna düşer. Ama siz bunun nasıl düşeceğini, hangi anda, nerede, ne zaman, nasıl düşeceğini, tam olarak nereye düşeceğini tarifini buluyorsanız, o zaman burada kaza yoktur. Burada rastlantı yoktur, tesadüf yoktur. O tarife göre olmuşsa da o tarife göre yapılmış demektir. Projesinden bahsediyoruz. İşte bu DNA. Ve DNA'nın bakın bir detayına daha girelim. Size çok ilginç bir detayından bahsedeceğim. Bugüne kadar hiç bahsetmediğimiz. Şimdi DNA biliyorsunuz 4 ayrı harften oluşuyor. Pardon. Evet. DNA biliyorsunuz çeşitli amino asitleri kodluyor. Bunlar 20 esansiyel amino asit insan vücudunda üretilen ve kullanılan. Ve bunların kodlanması gerekiyor. A, C, G, T dediğim harfler var burada, değil mi? Bunlar ne bunlar? Adenin, sitozin, bakın adenin, sitozin, guanin ve timin. Bu harflerden yola çıkarak siz öyle ikili kodlar oluşturacaksınız ki bu kodlar 20 farklı amino asidi insan vücudunda kullanan 20 amino asidi tarif edebilsin. Bakın problemimiz bu. Ödevimiz bu. Bunu yapalım. Nasıl yapacağız? Adenin, sitozin, guanin, timin. 4 ayrı harften yola çıkarak kullanacağımız kodlarla. 20 ayrı amino asit var dedik. Evet. Şimdi bir tane harften oluşan bir alfabemiz olsaydı 4 tane amino asidi en fazla kodlayabilirdik. Yani alanin, arginin ve dört, gördüğünüz gibi ilk dört, dördüncü amino asitte takılıp kalırdık. Daha devamlı kodlayamazdı kod sistemimiz, değil mi? Öyle olmuyor. Eğer iki taneden oluşan bir kodumuz olsaydı, o zaman yine eksik kalacaktı. Ama bakın, üç harften oluşan bir nükleotit dediğimiz diziler var. Üç farklı harften oluşan kodlardan oluşuyor adenin DNA. Böylece 20 farklı amino asitten daha fazlasını hatta kodlayabiliyor sistem. Üçlü bir kod sistemine sahibiz. Bu peki tesadüfen oluşmuş olabilir mi? Niye bir değil, niye iki değil ama üçlü kod sistemi?
Özel bir şifre var.
Evet. Yani bu harfleri kullanarak Allah'ın sonsuz aklıyla görüyorsunuz nasıl yarattığını, üretilecek olan malzemelerin nasıl tarif edildiğini görüyorsunuz. Maşallah.
Şimdi ben de bir video göstereceğim. Bayağı şeker bir kedi videosu.
Şimdi bu kedideki bütün özellikler bakın yine DNA ile kodlanmış hücrelerin içinde. Evet. O gözleri, sevimli dudakları, burnu.
Simetrisi yani.
Gözlerinin etrafındaki
kendi
o çizgiler.
İddia ediyor
yani. Gözün etrafındaki çizgilere varınca kadar bütün desenler ve yapacağı bütün hareketler, nasıl yapacağı hepsi DNA'sında kodlu olarak var. Allah o DNA bilgiyi kullanarak bu şekilde mükemmel bir şekilde yaratıyor. Ve her an yaratıyor.
Bundan biz haz alıyoruz baktığımız zaman.
Evet, çok baktığımız zaman da estetik.
Maşallah.
İşte şefkat duygularımızı kabartıyor.
Bıyıklara bakma işte.
Maşallah.
Ağzına bak.
Ya tesadüf diyen bir saçmalıkla uğraşıyoruz yani. Evet.
Ama her şeyin yavrusu çok sevimli oluyor.
Sürtmek de çok basit. Evet, Allah böyle yavru. Şeyler, gerçekler karşımıza koyduğunca.
Hem de çok hani işler acısı bir halde çok vahim durum oluşuyor. Düzgün ne kadar şirin, ne kadar güzel, ne kadar sevimli. Allah'ın biz burada tecellisini görüyoruz. Sevgimiz ve coşkumuz artıyor. Simetri var. Mesela kimi canlarda altın oran var diyoruz. Adam da yok diyor. Simetrik değil aslında. Yok altın oran tam böyle değil. Şöyle değil. Güzellik, estetik pek yok aslında gibi böyle bir arayışa giriyor. Hayret yani evrimi kanıtlamak için kendi sevgisinden de ödün vermiş oluyor.
Mükemmel bir şekilde çalışıyor bütün mekanizmaları. Ses çıkarıyor.
Sesi de tam kendi tipiyle çok uyumlu mesela. Normalde mesela bir aslana bakıyorsunuz böyle acayip bir ses çıkartıyor. Böyle çok kalın. Tok ve çok gür bir ses çıkartıyor. Yavru kediye bakıyorsunuz böyle işte bir sivrisinek sesine yakın bir ses çıkıyor mesela. Çok ince bir ses çıkartıyor. Tam tipine uygun mesela bir karga sesini çıkardığını düşünsenize bu kedinin. Yani hiç uyumsuz bir şey olur mesela. İşte çok alakasız olur. Şeydi,
kediler kaplan oldu, kaplanlar aslan oldu. Bunun gibi birbirlerine evet. Benzeterek
yani rahatlıkla öyle çizgi filmler oluşturabilirler ama hiçbirinin gerçekte bir ilgisi yok. Tabii, apaydı türler bunların hepsi.
Şeyleri her ya yapı olarak farklı. Şöyle düşünüyorsun. Yani şimdi mesela onların açıklamaları şurada saçma oluyor. Şimdi bu canlının beslenme koşulları farklı. Geçiş süresindeki onlara göre geçiş süresi de yok zaten. Hani onun delili de yok. Ama geçtiği zamanki beslenme koşulları da farklı. Bu canlı neye dayanarak bunu seçiyor yani? Neye vararak bunu seçiyor? Ya da bu canlı kendi kendine nasıl böyle gelişecek birden? Yani küçücük bir canlı bu kadarcık kedi. Koskoca bir kaplan olacak mesela baktığınız zaman. Çok büyük bir boyut. Kendi kendine nasıl olacak? Ve şöyle bir şey var. Onların söylediğine göre çoğu mesela tür devam ediyor aynı şekilde. Bu kedi de devam ediyor. Kaplan da aynı şekilde var mesela. Onların söylediğine göre işte sudan geçişler var diyor. İşte balıklar kurbağaya döndü, yılana döndü bilmem ne diyorlar.
Ortadaki geçişler ama nerede?
Geçiş yok. Bir de o türlerin hepsi devam ediyor. Denizdeki de devam ediyor. Karadaki de devam ediyor. Yani hiçbir türde zaten mantıklı açıklamalar olmuyor. Mümkün değil yani.
Şimdi o zaman hemen önümüzdeki fosillerden birer örnek verelim.
İnşallah.
Bakın. O kavak. Bu evet.
Evet.
Elini tutun.
O kavak fosili.
54 milyon yıllık bir kavak fosili.
Evet. 54 ile 37 milyon yıllık pek çok örneği var. Bu kavak yapraklarına ait fosillere ait pek çok örnek var.
Maşallah.
Yüzlerce değil, binlerce değil. Hatta yüz binlerce, milyonlarca örneği var. Pek çok müzede de sergilenmekte. Bu açıkça kavağın 54 milyon yıl önce de kavak olarak var olduğunun en büyük delili. Bugün de kavak ağaçları var. 54 milyon yıl önce de aynı şekilde varlardı. Hiçbir değişiklik yok, dönüşüm yok. Yani.
Hiçbir fark yok.
Tabii.
Evet.
Ne dedim? Kavak evrim ağacı, olmadığı anlamına geliyor.
Yaprağı çok. Fosili yok mesela. Evrimcilerin bize böyle yarım yaprak fosilleri göstermeleri hani lazım.
Oluşamamış böyle. Daha kavak evet. Olmak üzere ya da
şu,
işte
mesela bir tarafı çınar, bir tarafı fosiller. Kavak. Mesela bakın. Şurada görüyorsun muhteşem bir kendine ait bir şekli var böyle. Sivri bir şekilde bitiyor. Yani şunun bir anda olduğunu görüyoruz biz doğada. Allah'ın bir anda yarattığını görüyoruz. Mesela hiç şöyle şu kadar bir kısmı olan veyahut da şöyle yamuk bir kavak ağacı yaprağı fosili yok. Bir bakıyoruz doğada bu şekilde. Bir anda bu şekildeyse bu yaratıldığını gösterir. Yani yavaş yavaş gelişme diyorlar. Yok yavaş yavaş gelişme.
Mesela bu da farklı bir tür. Bak yaprakta ne kadar farklı. Yani az önceki kendine kavak yaprağına kıyasla baktığımızda bak 4 tane ayrı ince bir kısmın yani 4'e bölünmüş gibi aynı şekilde. Fakat bu da aynı şekilde 54 ile 37 milyon yıllar arasında evet. Yaşamış bir çınara ait bir yaprak.
Çınar fosili. Çınar ağacı yaprağı.
Evet. Yani hiçbir değişiklik altın yok. Oran. Aynı şekilde simetri ve aynı gövdeden uzanan yan damarlanma ve yaprakların oluşumu net bir şekilde görülüyor. Evet. Maşallah.
Yani biz yani 1000 sene önceki bir yaprağın fosili değil bu. 10 bin sene önce, 100 bin sene önce, milyon yıl önce de değil, 54 milyon yıl önceki haline bakıyoruz. Tıpatıp aynısı. Hiçbir değişiklik mi olmaz eğer evrim olsaydı?
Yok öyle bir şey. Gösteriyor mu böyle fosil programlarında?
Yok, gösteremiyorlar.
Çünkü zaten kanadı yani
hiç öyle fosil gösterdiklerini görmedi.
Onu kendileri de söylüyorlar zaten. Kitaplarında açıkça ifade ediyorlar. Diyorlar ki hiçbir evrimci yaratılış fikrine karşı fosillerle ortaya çıkmaz.
Evet.
Çünkü fosiller yaratılışı ispatlar da o yüzden.
Tabii.
Kısa bir ancak biz gösteriyoruz fosilleri.
Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor hocam. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İlk yarıda Darwin'den, evrimden bahsediyorduk. Bunların açıklayamadığı çok şey var demiştik. Bir de bir gerçek daha var. Darwin ve Darwinistlerin açıklayamadığı, içinden çıkamadığı. Bu hayvanlardaki fedakarlığın içinden çıkamıyorlar bunlar. Çünkü bunun bir bilimsel açıklaması yok. Bu canlılardaki bu fedakarlığın, bu birbirlerine karşı özverinin ve birbirlerine karşı bu bağlılığın hiçbir açıklamasını yapamıyorlar.
Aslında bilimsel açıklaması tabii ki var.
Darwinistlere göre, onların kendi bilimlerine göre yani. Onların evet. Kendilerine göre bir açıklamasını evet. Bulamıyorlar bunlar. Tabii. Çünkü bu canlıların birbirlerine karşı göstermiş oldukları fedakarlıklar olsun ve birbirleri için mücadele etmeleri olsun. Cidden insanların da hani Allah'ın da ayette söylediği gibi bizlere ibretler var mesela canlılardan.
Evet.
Bunları da görüyoruz. Mesela bu canlıların çoğu canlıda şu özelliği görüyoruz. Soylarını devam ettirebilmek için kendilerinden çok fazla fedakarlık yaptıklarına evet. Görüyoruz, şahit oluyoruz biz.
Hemen orada şunu düzelteyim. Bilim derken biz deney ve gözleme dayalı olan şeye bilim deriz. Deney ve gözleme dayalı olarak hayvanlarda fedakarlığı görüyoruz. Sevgi görüyoruz, şefkati görüyoruz. Bilimsel gerçekler bunlar.
Evet.
Evrimcilerin de Darwinistlerin de yanına yaklaşamadıkları açıkça net olarak görülen şeyi inkar etmeye çalışıyorlar en fazla yapabildikleri. Darwinizmle açıklanamayacak şeyler evet. Gerçekler.
Ya Darwinistlerin o yönü çok enteresan zaten yani gerçekten yani kendilerini bir dışarıdan görseler gerçekten çok enteresan bir durumdalar. Bilim diyorlar ve o kadar da kararlı söylüyorlar ki yani yayınlarda izliyorsun deney ve gözleme dayalıdır diyorlar. Biz deney ve gözlemsel olarak gördüğümüz şeyi savunuruz diyorlar. Mutasyonları uğratıyoruz bütün canlıları. Hep zarar görüyor. Demek ki mutasyonlar faydalı diyorlar. Bakın. Yani aynen söyledikleri budur. Biz canlıları mutasyona uğratıyoruz. Ne zaman uğratsak canlılar zarar görüyor. Deneysel olarak, gözlemsel olarak mutasyonların zararlı olduğunu bulduk. Bakalım çıkardığım sonuç ne biliyor musunuz? Mutasyonlar faydalıdır diyorlar. Yani bunun gibi...
2 eşittir 7 demeye devam ediyorlar.
Evet yani bunun gibi her konuda böyleler ama. Mesela İşte bir canlıyı diğer canlıyı geçerken bir ara fosil olması gerekiyordular diyorlar. Evrime göre böyle olması gerekir. Mesela yarı balık yarı sürüngen olması gerekir diyorlar. İşte bizim bunu fosil kayıtlarında bulmamız gerekiyor diyorlar. Buluyor musunuz diye soruyoruz. Hayır bulamıyoruz. Peki çıkardığın sonuçta demek ki bu canlılar birbirinden evrimleşerek ilerlemiş. Evet. Yani aynen anlattıkları budur yani.
Evet dediğimiz gibi bu fedakarlıklardan da bahsediyorduk bu canlılardaki. Bunların mesela canlılar soylarını devam ettirebilmek için annelerin mesela anne olan hayvanların, canlıların böyle dişi ya yavrularını korumak için, yumurtalarını korumak için çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi anne mürekkep balıkları. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bunların fedakarlıkları cidden çok büyük. Çünkü bilim adamları ve günümüze kadar, yani bu son zamanlarda bulunan bir şey. İnsanlar hep mürekkep balıklarının yumurtalarını denizin zeminin üstüne bıraktığını zannediyorlardı. Ta ki bilim bunu tamamen bilimin daha çok gelişmesiyle, ilerlemesiyle yeni boyutunu öğrenene kadar böyle olmuyormuş. Yani denizin zeminin üstüne bırakıp hayatlarını onlara terk edip çıkıp gitmiyormuş. Anne mürekkep balıkları tıpkı insanlarda olduğu gibi 9 ay gibi bir kuluçka süresi var, doğum süresi var. Yumurtaların daha doğrusu kuluçka süresi var ve bu süreç boyunca yumurtalarını hiçbir şekilde bırakmıyor. Ve anne mürekkep balığı denizin 2500 metre kadar derinlerine inip, okyanusun daha doğrusu, yani 1.7 santigrat derece ile 3 santigrat derecesi arasında sıcaklık, hani suyun sıcaklığı. Bu sıcaklıkta 9 ay boyunca yumurtalarını bekletiyor. Ve yumurtalarını normalde mürekkep balığının şeyde de, görüntüde de var. Hareket hali kollarını çırparak, yani aşağı yukarı oynataraktır mürekkep balıklarının. Görüntülerini de gösterirsek izleyicilerimize de. Hani mürekkep balıkları hep kollarını yukarı aşağı iterek hareket ediyorlar. Ama bunlar yaklaşık 3000 adet yumurta embriyolarını üzerinde taşıyorlar. Ve yaklaşık olarak, yani bunların kendi bu büyüklüğünün yaklaşık 2 katı kadar bir yumurtayı sürekli taşımak durumunda. E bu da çok kolay bir şey değil yani. O yüzden dolayı da bu canlılar ne yapacak? Yerin dibine doğru çekiliyorlar, suyun daha doğrusu denizin dibine doğru çekilip yumurtalarını bu şekilde burada muhafaza etmek zorunda. Çünkü çok büyük. Kendisinden çok çok fazla bir yumurtada.
Şurası görürsün,
evet.
Yumurta arkasındaki.
Arkasındaki o, yani kendisinin 2 katı kadar. Yani %50 ile %75 katı fazlasını düşünebiliriz. Bu yumurtayı mesela taşıması çok güç bu canlının. O yüzden dolayı da hani bu canlı ama yumurtasını da bırakıp gitmiyor. Hani evrimcilerin de zannettiği gibi ya da diğer bilim adamlarının. Tam aksine denizin, okyanusun dibine inerek yumurtalarını burada muhafaza ediyor. Hmm. Ve tam yumurtaları olgunlaşmak üzereyken, yani çıkışlarına yakın, suyun yüzeyine doğru çıkartıyor bunları tekrardan. Hmm. Ve bu şekilde onların hayatta kalmasını sağlıyor. Ama şöyle de bir şey var, bu mürekkep balıklarının en büyük özelliği de burada 9 ay boyunca, bu kuluçka süresi boyunca suyun dibinde kaldığı için doğal olarak enerjisinden hareketsiz kaldığı için kasları bir kere zayıflıyor. Güçsüz düşüyor. Hı hı. Vücut sistemi zayıflıyor. Çünkü uzun bir süre yemek de yemeyebiliyor, beslenmeye de biliyor. Sırf devam ettirebilsin diye neslini. Ve çoğu da mürekkep balıkları bu şekilde yavrularını dünyaya getirdikten sonra çoğu hayatını kaybediyor mesela mürekkep balıkları. Hı. Çünkü çok büyük fedakarlıklarla dünyaya getiriyor yavrularını. Ondan sonra da mesela kendisi yavrularını çıkartıp denizin yüzeyine, dediğimiz gibi tam oluşum aşamasında, yani olmak üzereyken, bunları o şekilde artık normal bir şekilde, hani kendi hayatlarını aynı şekilde o mürekkep balıkları da, hani dişi olanlar da aynı annelerinin yaptığı gibi aynısını yapıyorlar ve bu fedakarlıkla devam ediyorlar. Ve hayatları pahasına, sırf nesillerini devam ettirebilsinler ve yavrularına sahip çıksınlar diye. Bunlar tamamen Allah'ın ilhamıyla olan şeyler. Yani bu mürekkep balığı nereden bilecek ki yumurtayı zeminde tutayım ya da işte çıkmasına yakın süreç yaklaşıyor, ben yukarı çıkayım da yumurtalar yukarıda denizin zemininde olsun, üst kısmında olsun diye. Hani bunu bir mürekkep balığının akletmesi ya da bunu kendisinin düşünerek yapması zaten mümkün değil. Bu da tamamen Allah'ın ilhamıyla hareket ettiğini gösteriyor mürekkep balıklarında. Diğer tüm canlılarda olduğu gibi, yani hiçbir hareketi kendisi kendi aklıyla ya da kendi şuuruyla yapmadığını, Allah'ın onlara bu görevleri vaat etmesi sonucunda onları eksiksiz olarak yerine getirdiklerini görüyoruz biz bu canlılarında. Evet. Bunlar da bize bu canlılardaki yüksek fedakarlığı, yüksek özveriyi ve nasıl birbirlerine bağlı olduğunu gösteriyor. Demek ki doğa bir çatışma içinde değil, güçlü olan ayakta kalır felsefesi yok. Çünkü öyle olmuş olsa anne mürekkep balığı kendi sağlığı için, kendi hayatını çocukların hayatına tercih ediyor mesela. Çocukların hani yavruları yaşasın ama kendi ölse dahi yavruları devam etsin diye böyle bir fedakarlık yapıyor. Hani günümüzde bazı insanların bile yapmayacağı bir fedakarlık. Kaldı ki hani evrimcilere göre işte doğa bir çatışma içinde, diyalektik bir çatışma var. Güçlü olan ayakta kalacak ve hiçbir şekilde birbirlerine karşı fedakarlık, özveri olmayacak diyorlar. Bu da işte Allah'ın bu yarattığı canlılardı. Bizlere ibret olarak buradaki fedakarlıklarını her canlıda görürüz. Sadece mürekkep balığında değil, birçok canlıda aynı şekilde penguenler mesela yüksek, çok yüksek fedakarlık yapıyorlar. Mesela çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Bu şekilde birçok daha canlı var. Allah da bununla ilgili bir ayet de söylemiş bizlere. Onları okumak istiyorum. Onu okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Onun karar yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. Bunların tümü apaçık bir kitapta yazılıdır. Hud suresi 6. ayette. Ya şüphesiz bu canlılara şefkatli, merhametli ve fedakar davranışları bunlara ilham eden, bunlara veren de yaratıcımız olan, Rabbimiz olan Allah'a aittir. Bunları da biz tecellilerini bu şekilde görebiliyoruz. Yani bilimsel olsun ya da doğada izlediğimiz gözlemler olsun, deneyler olsun her yerden evrim çürütüyor zaten. Evrim hiçbir yerde barınamıyor bu şekilde. O yüzden dolayı da bunları gördüğümüz zaman da bizler de bir kez daha Allah'a olan inancımız daha da artıyor mesela. İmanımız daha da artıyor. Çünkü iman hakikatlerinin bu güzelliği var. İman etmeyen insanların imanına vesile oluyor. İman eden insanların ise imanlarının artmasına vesile oluyor. Bu mürekkep balığının bu özelliği de bizlere daha çok Allah'a şükretmemizi, Allah'ın ne kadar güzel yarattığını bir kez daha görüyoruz. Nasıl canlılara özellik verdiklerini, Allah'ın büyük kudretini, gücünü bir kez daha gördük bu canlıda yaşamda.
Şimdi orada şu mürekkep balığına bakıyorsunuz. İşte onun hani kalamar oluyor biliyorsunuz. Sofrada tanıyoruz biz kendisini. Şimdi biri siz okyanusların derinliğinde, denizlerin karanlık sularında yaşayan bir canlı. Hiçbir şeyden haberi yok. Aldığı bir eğitim yok tabii ki. Ama bakıyorsunuz 3000 tane yumurta yumurtluyor. Bir defa o yumurtaların içinden ne çıkacağını biliyor olması lazım. Öyle bir akla sahip olacak ki onun içinde gelişmekte olan embriyolar olduğunu biliyor olması lazım. Bakın bu bir. Daha sonra o kendi hareketi süresince o yumurtaların düşüp kaybolup sahipsiz bir şekilde başka balıklara yem olacağını biliyor olması lazım. Yani tehlikenin farkında olması gerekiyor. Şimdi tehlike derken kendine gelen bir tehlike değil bu. Yumurtalara gelecek olan bir tehlike. Yumurtanın ne olduğunu bilecek. O yumurtaların içinden kendisi gibi embriyolar çıkacağını ve soyunu devam ettireceği biliyor olması gerekiyor. Bunun bilgisine sahip olması gerekiyor. Bakın. Daha sonra bütün bu tehlikelerin farkında olarak bir çözüm geliştiriyor ve okyanusun derinliklerinde yüzeye doğru iniyor. Yani 2500 metre derine iniyor.
Evrimcilerin iddiasına göre tabii çözüm geliştiriyor normalde. Evet.
Yüzeydeki normal ortamından farklı bir derinliğe iniyor ki yumurtalar korunsun diye. Ve hareketi sabit olarak alıyor. Ne kadar süreyle? 9 ay süresince. Çok uzun bir süre 9 ay. Normal bütün yani başıboş bir hayvansa yani buna hayvan diyeceksek eğer, başıboş, şuursuz bir hayvan diyeceksek evrimcilerin dediği gibi, o zaman bu zaten başı alıp devam etmesi
gider
lazım.
Yani ne, zoru ne 9 ay beklesin yani.
9 ay. 1.2 ile 2 derece arasında değişen o soğuk suların içinde niye beklesin 9 ay süresince?
Hareketsiz
olarak. Bu bir fedakarlık. Fedakarlığın ötesinde bilinçli bir hareket yapıyor. Yani orada bir kasıt var. Buna göre sabrediyor orada. Yumurtaların 9 ay sonrasında çıkacak embriyoların sağlığı için. Gereken neyse onu yapıyor.
Evet. Ve bunu 20 santimlik bir hayvan yapıyor yani. Evet. Bir canlı yapıyor 20 santimlik uzunluğunda. Gövdesinin uzunluğu, vücut uzunluğu o kadar. Ve kendisinin dediğimiz gibi iki katı kadar büyüklükte. Yani hani onunla beraber artık 40 santim, 50-60 santime kadar ulaşabiliyor. Bu boyutta bir yük taşıyarak gidiyor mesela. Büyük fedakarlık. Zaten hani her şey bir fedakarlık. O yumurtayı taşıması, zemine indirmesi, 9 ay onlarla kalması ve daha sonra yüzeye çıkartması hep fedakarlık var canlının her anında.
9 ayın sonunda bak embriyolar tam yumurtadan çıkacağı zaman, gelişmiş halleriyle çıkacağı zaman bu defa alıyor yumurtaları sığ sulara götürüyor.
Nereden biliyor?
Bu da bakın işte başka bir aşaması. Yani akılla bir yaratışın olduğunun en büyük başka bir delili, diğer bir delili. O hayvan onu nereden biliyor? 9 ayı mı yapıyor?
Takvimi mi var?
Saati mi var? Ya da işte herhangi bir şey mi var? Bir ölçeği mi var? Neye göre? Ki karanlık okyanusun derinindesin. Sen güneşi de görmüyorsun. Güneş takvimine göre hareket etsin diyelim. Etti diyelim. Güneşin çarpma ışınları işte dik geliyor. Yok yaz oldu, kış oldu onları bilsin. Ya da işte ayın hareketlerini mi görüyor? Hayır yine görmüyor. Okyanusun derinliklerindesin sen. Yani, 2500 yani 2,5 kilometre.
2,5 kilometre yani, diptesin yani. Yüzeydeki bir
uzaklıktan bahsetmiyoruz. Yani karasal bir düzlemdeki bir uzaktan bahsetmiyoruz. Denizin yüzeyinden, denizin en karanlık dibindeki derinlikten bahsediyoruz. 2500 metre derinlikten. 2,5 kilometre derinlikten bahsediyoruz. Allah oradaki
kendi,
hayvan.
İşte Allah kendi sonsuz aklını ve ilmini dilediği hayvanda yarattığını da görürüz burada inşallah.
Yani burada hiçbir şekilde niye kendi hayatını riske etsin? Aç kalmakla, ölmekle baş başa kalmış oluyor karanlık derinliklerde. Hayır, o soyunun devamı için Allah ona emrediyor. Mürekkep balığının devamı için, soyunun devamı için. Ve bu hareketleri ona yaptırtıyor.
Yani bir de şöyle bir şey var. Bu canlı bunu yaparken hiçbir kazancı yok. Yani bu yumurtaların yani mürekkep balığı olması ona bir kazancı yok yani baktığınız zaman. Evet. Tehlikeye atıyor hayatını. Hayatını kaybedebiliyor mesela büyük bir kısmı o şekilde. Hani o kadar derinlikte uzun bir süre kaldığı için. Çünkü yumurta daha korunaklı olduğu için oradaki canlılar o şekilde zaten yaşama koşulu ona uygun. Yumurtaların o şekilde olacaklar ama bu yumurtalarının başında duruyor. Eskiden mesela insanlar şunu zannediyordu. Hani bilimin daha fazla gelişmediği zaman herkes diyordu ki mürekkep balığı yumurtasını zemine bırakıyor, çıkıyor gidiyor diyordu öyle mesela. Böyle zannediliyordu. Çünkü o kadar derinlikte akıl ve mantıklara aykırı geliyordu. Diyorlardı ki hani bir canlı niye bu 9 ay beklesin ki yumurtasını bırakır gider diyordu. Ama öyle değil işte. Öyle olmadığının son yıllarda zaten biliminde daha çok gelişmesiyle daha net görüldü. Bu canlıdaki bu fedakarlık da zaten hani bu sadece bu canlı da değil birçok canlı da var. Bu şekilde bu fedakarlıklarda bize Allah'ın demek ki bütün canlılarda bunu istediğini ve bu şekilde evet. hayvanlara da ilham ettiğini görüyoruz zaten. Demek ki Allah bizlerden de fedakar olmamızı ve insanlara karşı birbirimize karşı özverili olmamızı
güzel
istiyor.
Bir örnek
canlılarında çünkü yani. Gösteriyor tabii. Bize örneklerini.
Şimdi demek ki deney neyi gösteriyormuş, gözlem neyi gösteriyormuş, yani bilim neyi gösteriyormuş, fedakarlığı gösteriyormuş. Değil mi? Akıllı hareketleri gösteriyormuş. Biz canlılardaki, hayvanlardaki aklı, akıl ve şuur sahibi olmadıkları açık olan canlılardaki bu hareketleri gördüğümüzde o zaman ne diyeceğiz? Bu hayvan bunu geliştirdi mi diyeceğiz? Bunu düşündü mü diyeceğiz? Bunu akletti mi diyeceğiz? Tabii ki demeyiz. Ne deriz? Bunu ona yaptıran Allah'ın yaratışı bu deriz. Burada bilimin gösterdiği gerçek bu. Apaçık bir gerçek.
Benzeri bir olay bir ahtapot türünde de var. Onunla ilgili video var, onu gösterelim. Ahtapotun yumurtalarının yanından hiç ayrılmıyor. Böyle mağara tarzı bir yer buluyor kendine. Ve bu yumurtaları da sürekli oksijen olarak beslenmesi için, zengin bir ortam olması için sürekli olarak işte hareket ettiriyor. Üzerine doğru kendi kollarını sallıyor.
Oksijen, sebebi, onun da sebebi var, evet.
Evet, oksijen alması için yapıyor bunu.
Nereden biliyor oksijenlenmeleri yani, gerektiğini?
Bu şekilde bilemez. Ve de bakın bu şeyde hani...
Onların içinde canlı olduğunu nereden biliyor en basitinden? Evet. Yani yumurtanın ne olduğunu yumurta, nereden tamam. biliyor?
Bu ahtapot türü de bakın yavaş yavaş yavruları oluşmaya başlıyor. Ender hocamın anlattığı gibi yani bu mesela biraz önceki canlı büyük ihtimalle hayatını kaybediyor evet. bu olaydan sonra. Burada da yine aynı şey geçerli. Yani büyük ihtimalle değil %99 hayatını kaybediyor zaten. Çünkü hiçbir şekilde aylarca dışarı çıkmıyor. Mağaranın içerisinde saklanıyor. Kesinlikle avlanmıyor. Sadece tek görevi onları korumak ve oksijen açısından beslenmeleri için onları işte kollarını sallayarak hareket ettirmek. Bakın en sonunda ölüyor zaten. Annesi şu anda burada evet. ölüsünü görüyoruz. Yani bu canlı normalde karnı acıkınca yani çıkar devam eder gider evet. yani. Hiç yumurtayla ne işi olur?
Yani oksijenini mi düşünecek onu? Nereden bilecek evet. ki? Bir kere kendisi de o şekilde var olmuş. Yani oksijene ihtiyacı olduğunu o şekilde yumurtanın oksijene ihtiyacı olduğunu bilemez. Şöyle düşün hemen ilk kez çünkü bunu yapıyor çoğu da hayatını kaybediyor. Demek evet. ki bir kez bu yumurta alma olayı oluyor. Bununla ilgili hani geçmiş bir deneyimi de yok demek ki. Çünkü çoğu hayatını kaybediyor. Evet, geçmiş bir deneyimi yok yani baktığınız zaman. İlk kez yapıyor ve ilk kezin sonunda zaten hayatını kaybediyor büyük çoğunlukla. Bu canlı bunu ilk kez yaptığına göre demek ki evrimcilerin dediği gibi deneme yanılma yolu da yok. Çünkü bu canlı maşallah. Önceden yapmış olsa zaten hayatını kaybetmiş evet. olacaktı. Bir dahaki bir şansı yok. Yani bu ahtapotun bir daha yumurtalama bir şansı yok. Ama bunu bu seferde ilk seferinde yapıyor olması da Allah'ın yaptırdığını gösteriyor zaten. Çünkü bu canlının hiçbir şekilde buna dair bir bilgisi yok. Hiçbir deneyimi, tecrübesi yok. Hiçbir öğrenilmiş ya da öğrendiği bir kimsesi yok. Bu direkt bize Allah'ın var ettiğini ve bunları, bu canlılara, bu hareketlerini Allah'ın ilhamıyla yaptırdığının çok açık delili.
Tabii ya çevresinden gelen bir baskı olduğunu kimse öne süremez. Yani diğer ahtapotlara hayır sen orada duracaksın.
Taşılıyoruz.
Görevin bu. Diye bir baskı yaptıklarını zannetmiyorum. Evet,
tabii,
polis kuvveti de yok başında. Ama kendi başına bunu yapıyor.
Bir de kimden öğrendi mesela? Onun annesi de o doğmadan önce ölmüştü.
Öyle oldu.
Kimden öğrendi?
Yok yani öğrenebilecek kimsesi de yok. Ve bize doğa gerçekten yaratılışı, doğanın her karesinde biz de yaratılışı görüyoruz. Doğanın her anı, her canlı, her canlının yaşayışı, avlanması, yumurtalaması ne geliyorsa aklımıza. Bütün canlılar bize yaratılışı birebir gösteriyor. Evet, evrimin inşallah olmadığını kanıtlıyor. Canlıların kendisi dahi. Yani bilimle çok fazla araştırmana dahi gerek yok. Bu canlının bu şekilde baktığınız zaman hani normal olarak bilimsel araştırma yapmayan bir insan olarak düşündüğünüz zaman hani çok fazla detaya bakmanıza gerek yok. Bu canlıların bu fedakarlıklarına, bu özelliklerine baktığımız zaman biz yaratılışın olduğunu zaten çok net bir şekilde görebiliriz.
İnşallah. Bu sadece denizdeki bildiğimiz canlılardan iki tane örnek verdik. Bunun aynısı karadaki hayvanlar için de geçerli olanlar var. Uçan hayvanlarda da hepsi aynı şekilde bir ilhamla, bir şeyle, Allah'ın verdiği bir ilhamla yapıyor her şeyi. Ben de bugün sivrisineklerden biraz bahsedeceğim. Onların da yumurtlamasının çok değişik bir yöntemi var. Onu okuyacağım inşallah. Dişi sivrisineklerden bir seferde 40 ile 200 arasında yumurta suya bırakıyorlar. Sivrisinekler yumurtaları türleri yaşadığı yerlere, o ortam karşılayabilecekleri tehlikelere göre değişik özelliklere sahip. Kimi çok özenli paketlenmiş, kimileri sıkıca bir yere tutturulmuş, kimileri de batmamaları için hava yastıklarıyla desteklenmiştir. Yumurtalar anne sivrisineğin yanlarında ayrılmasından sonra tamamen savunmasız kalırlar. İlk bırakıldıklarında parlak sarı renkli oldukları için çabuk fark edilebilecek, hareketsiz kolay birer avdırlar. Onları bekleyen pek çok düşmanları vardır. Ancak sivrisinek yumurtalarının oldukça önemli bir özelliği vardır. Gece bırakılan yumurtaların renkleri sabahın ilk ışığında beraber siyah dönüyor. Böylece böceklere ve kuşlara karşı oldukça etkili bir şekilde kamuflaj oluyor bu hayvan türleri. Bazı sivrisinek cinsleri larva ve pupa evrelerinde de içinde bulundurdukları mekana göre renk değiştirmeye uğrarlar. Öyle ki larva siyah ya da beyaz bir mekana konulduğunda hemen bir ortama göre bir renk değişikliği oluyor. Elbet bu renk değişiminde ne yumurtanın ne de lavranın ne de annesinin sivrisineğin haberi yok tabii ki de. Kendiliğinden olduğunu biliyoruz. Allah'ın ilhamıyla oluyor. Evet. Bir anda ilk çıktığı zaman yani rengi sarı şeklinde oluyor. Günü ağaracağı zaman da siyah dönüyor, kamuflaj oluyor yenmemesi için. Diğer hayvanlar tarafından zarar görmesin diye. İnşallah. Mükemmel bir akıl var yani burada.
Evet. Sen lavrasın zaten yani yumurtasın, dışını görmen mümkün değil zaten. Hani kapkaranlık bir yerin içindesin. Dışarıyı görmen mümkün değil. Dışarıdan nasıl göründüğünü de bilmiyorsun. Rengini de bilmiyorsun doğal olarak. Sarımsı bir renginin olduğunu bilmiyorsun. Hani gecenin ne olduğunu bilmiyorsun ki siyah döneyim diyeceksin mesela bu canlı açısından baktığımız zaman. Hani gecenin karanlık olduğunu, siyah olduğun zaman daha az görüşünce hani kamuflaj denilen bir şeyin hani olacağını ya da bunu nasıl siyah döndüreceğini bu canlının bilmesi, akletmesi mümkün değil. Mesela bu canlıdaki de farklı özellik. Yumurtasını bırakıyor çünkü yumurtasını bırakıp gidiyor çünkü bu sivrisineğin yumurtasındaki yavruları bunların korunma önlemi var. Kendi yumurtası mesela kendi kendini koruyabiliyor. Yumurtanın Allah mesela bu canlıda da bu şekilde yaratmış. Bu canlının özelliği de bu şekilde. Hani kendi içinde yumurtası kendi kendine kamufle edebiliyor ve doğa koşullarına uygun şekilde var olabiliyor.
Eğer ortam beyazsa beyaz oluyorlar. Evet, evet. Eğer başka koyu bir ortam varsa koyu renge dönüşüyor. Ortamın rengine göre değişiyor.
Yani rengi nereden biliyor ki nasıl dönüşüyor?
Ama yumurtalar annesi mi bunu şey yaptı yani bunları ben bırakabileceğim ama şimdi etraftan görünmesin bunlar diye böyle bir teknoloji geliştirdiyse o zaman bir sivrisineği mi takdir edeceğiz?
Bir de anneleri hayır, ilk yaptığında parlak sarı bir renk olarak onları çıkartıyor. Sonra çekip gidiyor. Ya gidiyor gelmiyor. Onun yerine yumurtalar değişime uğruyor. Kendisi renk değiştiriyor Allah'ın ilhamıyla. Siyahsa siyah ortam, beyazsa evet, beyaz olarak bu şekilde i̇şte, kendilerini hayatta tutmaya çalışıyorlar.
Allah çok güzel bize hani örnekleri gösteriyor mesela. Az önce mesela ahtapot ve mürekkep balığında farklıydı olay. Çünkü onların bakıma ihtiyacı var yumurtalarının gereği. Ahtapotunki mesela oksijenle alakalıydı. Evet. Diğerinde koşullara uygun şekilde değişme şansı yok mürekkep balığının. Anne kontrolü gerekiyordu. Mesela bu yumurta bırakan canlıda sivrisinekte ise böyle bir durum yok. Çünkü bunların Allah mesela yaratılışta bu şekilde bunları kompleks çok sistemli bir şekilde ve doğaya uyum içinde yaratmış. Daha doğum aşamasında olmadan, yumurta halindeyken, larva halindeyken bu şekilde Allah yaratmış mesela. Bunun annesinin bakımına ihtiyacı yok bu canlının. Çünkü hani kendi kendine zaten kamufle edebilen bir canlı. Hani kendisi farkında olmadan dahi. Mesela Allah işte bize örneklerini çok güzel gösteriyor. Hani bir sürü canlı çeşidi var ve bir sürü yumurtalama çeşidi var ve bir sürü annelerin bakış şekli var. Yumurtaların kendine ait şekilleri var. Konumlarını değiştirme özellikleri evet. var. Hepsi bize hep zaten yaratılışı gösteriyor. Hepsi birbirinden farklı.
Bir de başka bir detay orada bahsettin. Bu çok güzel bir şey o. Yumurtaları tek tek bırakmıyor. Tek tek bırakırsa suyun dibine çökecekler.
Evet, evet.
Öyle yapmıyor. Yumurtaları birbirine yapıştırıyor. Yapıştırıyor başka. Ama yine bir şekil amacı yönelik olarak bir sal şekline getiriyor.
Evet. Ve destekliyor bunu suyun üstünde kalsın.
Sal, nasıl bir sal? Orada resmini görmüştük gerçi.
İlk resimde vardı.
Yani konkav bir şekilde yapıştırıyor ve yumurtaları bu şekilde evet. bir diziyor. Bir tabağın nasıl çukur bir şekilde olur tabak.
Bir de aynı şekilde yani bu şekilde bırakıyor mesela ki, suda taşıyor bu şekilde maşallah.
Suyun üzerinde taşınıyor. Yumurtalar toplu bir şekilde batmaktan korunmuş oluyorlar. Bir sal şeklinde bu şekilde suyun üzerine bırakıyor. Burada bile tek başına apaçık bir akıl var.
Maşallah.
Sivrisinek bunu nasıl düşünsün, nasıl akletsin? Bunu Allah emrediyor ve o şekilde maşallah. Yapıyor.
Bir
ve,
ayet okumak istiyorum ben de inşallah bununla ilgili. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah bir sivrisineği de ondan üstün olanı da örnek vermekten çekinmez. Böylece iman ederler. Kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah bu örnekle neyi açıklamış derler. Oysa Allah bununla birçoğunu saptırır. Birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak o fasıklardan başkasını saptırmaz. Bakara suresi 26. Evet, ayette.
Maşallah. Sivrisineğe ait mesela başka programlarında da başka özelliklerini anlattık. Anestezi yapıyor mesela. Uyuşturma etkisi var mesela ağzındaki evet. sıvı maddesiyle. Hani hiçbir canlıda olmayan bir özellik. Sadece de zaten bu dişiler bu şekilde hani kan emiyorlar. Çünkü yavrularını beslemek amacıyla o da erkek
yumurtalarını
beslemek gelişimi için. Hani erkek sivrisinek katiyen hani bu şekilde kanla beslenmiyor. Onlar da yumurtalarını besleyebilmek için mesela bu şekilde besleniyorlar. Ve Allah da mesela onları ona uygun şekilde yaratmış. Mesela ağzındaki sıvı mesela uyuşturuyor bizleri. Hissetmiyoruz ilk an sivrisinek ısırdığın kanı aldığın. Belli bir süre geçtikten sonra resmen hani böyle ameliyatta hocam daha iyi bilir hani böyle ayılma başladığı anda böyle artık narkozun etkisi bittiği anda hissetmeye başlıyor. Sivrisinek de aynısını yapıyor maşallah. Hani böyle o etkide ilk hissetmiyorsunuz mesela. Daha sonra evet. o kendi salgısının etkisi azalmaya başladıktan sonra bir süre sonra bizde o bölgede kaşıntı başlıyor. Sivrisinek ısırdığını anlıyoruz ama ısırdığı anda biz fark etmiyoruz mesela sivrisineğimizi evet. ısırdığını. Bu da çok mucizevi mesela. Allah'ın
yaratmış var. İğnesinin evet. kılıfı var. Ayrıca testereleri var. Bakın hani normal bazı insanlar şey diyebilir mesela iğnesini direkt içeri sokar evet. diyebilir. Öyle olmuyor. İlk önce anestezi yapıyor sonra testereyle kesiyor. Bıçakları var.
Evet.
Bıçaklarıyla kesiyor. Bir yol açıyor. Sonra iğnesini kılıfından çıkartıyor. Bakın normalde böyle şey ameliyat malzemeleri kutularında olur ya böyle getirir doktor mesela işte kutusunu açar. Ondan sonra aynen öyle yani kendisinde bir donanım var. Ya bunun için özel yaratılmış zaten.
Bir de hangisini nerede kullanacağını nereden
biliyor? Bir de bunun bilgisi de var.
Sırasıyla biliyor.
Yani önce testereyi vurup sonra uyuşturmuyor mesela. Sırasını hiç şaşırmıyor. Evet. Önce kesinlikle uyuşturmam gerektiğini biliyor. Diyor ki önce uyuşturmam gerekiyor ki bu insan anlamasın benim orada olduğumu. Ölmeyeyim çünkü yani anlasa kafasına mamasına vuracaksın canlını.
Hemen boşuna ezersin öldürürsün.
Tabii ama bu canlı ne yapıyor mesela? Uyuşturmam lazım benim önce diyor. Sıramı şaşırmamam lazım. Hani iğnemi çekersem önce yanlış bir hareket. Hani hiç şaşırmıyor. Hiçbir sivrisineğin şaşırdığı şu zamana kadar olmamış mesela. Hiç önce kesip evet. sonra uyuşturmamış mesela. Hiç yok.
Aynı şey
hepsi aynısını ben. Yapıyor. Hani bütün sivrisinek, buradaki sivrisinek de aynısını yapıyor. Git Güney Afrika'daki sivrisinek de aynısını evet. yapıyor. Her yerde, dünyanın her yerindeki aynı dişi sivrisinek aynı şekilde, aynı sırayla, aynı metotla mesela devam ediyor. Bu işte bize yaratılışı gösteriyor ve doğuştan gelen ve Allah'ın onlara ilham yoluyla öğrettiğini gösteriyor onlara. Verdiğini ilham yoluyla bunları verdiğini gösteriyor. Çünkü bunlar anne babadan öğrenmiyor bunları.
Evet. Doğduğu andan itibaren. Hiçbir sivrisinek şöyle düşünmez. Şu canlıda sinir sistemi var. O sinir sistemini uyuşturmak için nasıl çalıştığını
var.
Ben biliyorum. Da geliştireyim kendimi.
Gerekiyor,
evrimciler şöyle söylüyor. Bakın belgeselleri açsın herkes dinler. Herkes görmüştür, duymuştur. Diyorlar ki sivrisinekler bu sistemleri kendileri geliştirdiler. Böyle söylüyorlar ya. Bu şaka değil, gerçek.
O zaman insan tıpını çok yani, iyi biliyorlar. Yani fizik olarak insanı çok iyi tanımışlar.
Yani geliştirmek ne demek? O zaman şöyle düşünüyorum, onu hikaye bazında anlatıyorum ki anlattığı şeyler de yine masal yani.
Zaten biz hikaye olarak aynen.
O, anlattıkları masala göre sinirsinek şöyle düşünmüş olmalı. Orada sinir sistemi var. O sinir sistemin nasıl çalıştığını keşfedecek bir. Daha sonra sinir sisteminin bakın nasıl çalıştığını bildikten sonra nasıl etkisiz hale getiririmi bilmesi gerekiyor. Onu da geliştirmesi gerekiyor. Bunun laboratuvarı olması gerekiyor. Gelişmiş laboratuvarlar. Evet. Sivrisineklere ait büyük tesisler olacak. Orada bu sistemleri geliştiriyor olmaları gerekiyor. Erimcilerin masalına göre.
Biz bile tıpta yani bunların hepsi teknolojinin gelişmesiyle daha çok anesteziler daha çok gelişti. İşte. Her şey çok gelişti. Koskoca dev fabrikalarda bu olaylar
işte çözülüyor. Erimcilere göre bunu çözmüş. Sinek işte. Nasıl yapacak? Sinek bunu çözmüş erimciye göre.
Süresi ne kadar bunu yapması için, geliştirmesi için?
İşte milyonlarca yıl içinde geliştirmiş
bunu. Kendiliğinden.
İki hafta.
İşte erimcilere göre milyonlarca yıl içinde bunu yapmış.
Ama süresi iki hafta. Bakın şimdi
ama milyonlarca baktım. Yıl içinde bunu yaparken o sırada ihtiyaçları nasıl karşılamışlar? Yumurtalar nasıl gelişmiş? Şöyle onu kimse sormuyor. Yok, yani onu şöyle. Sorma. Onu biz de bilmiyoruz ama
onun için şahıda aç mı bu?
Hayır bir de şöyle bir şey var. Şimdi bizim anlattığımız mesela bilimsel dediğimiz anestezi yoluyla dediğimiz dışarıdan bir madde kullanıyorsunuz. Yani dışarıdan bir şey getiriyorsunuz. Ama bunu vücudunda kendisi üretebiliyor sürekli. Hiç dışarıdan kaynak almadan. Demek ki bunu kendi kendine geliştirmesi mümkün değil. DNA'sında olması gereken bir şey bu.
Zaten var DNA'sında.
DNA'sında olan bir şey. Yani hazır olan olması şey, gereken bir şey. Bu olmazsa bu sıvıyı üretemeyecek. Bu sıvıyı üretemezse de bu şekilde beslenemeyecek. Mesela yavrularını bu şekilde geliştiremeyecek. Baktığınız zaman bunu bir canlının kendi vücudu içinde üretmesi mümkün olmayan bir şey zaten. Yani mesela biz geçen bir böcek daha göstermiştik bu. Püskürtme böceği mi? Bir böcek
bombardıman böceği.
Bombardıman böceği mesela. Kendi içinde 100 santigrat derecede bir şey püskürtüyor mesela. İlaç kimyasal tarzı, kimyasal bir madde
İki püskürtüyor. İki ayrı kimyasalı karıştırarak.
3 odası var mesela. 3 odada onları mesela hani ikisinden karıştırıp üçüncüde en son püskürterek yapıyor mesela. Bunu bir canlı kendi içinde, kendi bünyesinde yapıyor bu püskürtme olayını, kimyasal olayı.
Bu hiç bitmiyor
olayı. Yani bunun sonu yok. Hiçbir şekilde yok yani. Bu hayatının sonuna gerekiyor. Kadar sonu devam ediyor bu şekilde. Sivrisinekteki de aynı. Kendi salgısını kendisi üretiyor. Ve her seferinde yeniden bitmeden, tükenmeden sivrisinek ölene kadar bu şekilde salgısı üretmeye devam ediyor.
Için. Sivrisinek bunları maşallah. Hazır buluyor. Hiçbir şekilde geliştirmiş falan değil. Bunları kendi vücudunda hazır buluyor.
Maşallah.
Sırasıyla nasıl yapacağını da Allah ona emrediyor. Ve bu şekilde mükemmel bir yaratılış gerçeği olarak maşallah. Bizim kanımızı emiyor.
O zaman zaten gelişme diye bir şey olmaz.
Bizim de bunu öne geçmemiz mümkün maşallah. Değil. Allah onu o şekilde rızıklandırıyor. Memelilerden kan emecek soyunun devamı için.
Maşallah. Şey zaten hani gelişmekle olmadığı çok açık. Madem gelişmekle olan hani kendi geliştirmiş diyorsunuz ya canlılar için mesela şey diyor evrimciler kendi geliştiriyor diyor canlılar için. O zaman bizler dediğim hani bilim adamları mesela. Bilim adamları o zaman bunca masrafı boşuna yapıyorlar ilaçlar için bilmem ne için. Nasıl olsa kendini geliştirmek kolaysa o zaman hiç bu ilaçlara dışarıdan alınmasına, ilaçların laboratuvarlarda, deney ortamlarında çalışmasına gerek yok. Bunu gördük, bu sistemi biliyoruz. Anestezi mesela biliniyor. Neyden nasıl olduğu biliniyor. O zaman bunu kendimiz üretelim mesela kendi vücudumuzda. Mümkün mü böyle bir şey geliştirmek? O kadar detayını bilmesine rağmen. Şimdi soralım mesela hocama bize seceresini döksün. Anestezinin içinde ne var mesela? Ama evet. Bunu oturup tek başına yapabilir misin? Yani kendi vücudun içinde yapamazsın. Mümkün değil. Fazla bu sivrisinek nasıl yapsın bunu? Nasıl geliştirsin? Yani hiç yok mu?
Süresi 2 hafta bakın çok önemli o. Yani bir sivrisineğin normal yaşam süresi 2 hafta zaten.
Toplam.
Evet. 2 hafta doğuyor, yetişkin olduğu andan itibaren 2 hafta yaşayıp evet. Ondan sonra ölüyor.
Nasıl
dolayısıyla yani 2 hafta içerisinde bu canlının anestezi yapacak kimyasalları bulması ve bunun formülünü çıkarması artı bunu DNA'sına
kodlaması
işleyecek
mı gerekiyor? Kodlaması
sistemi
gerekiyor,
kodlaması evet. Gerekiyor.
2 hafta içinde.
Testere yapması gerekiyor. Kendi vücudunda DNA'sına testere şeklinde bir protein yapısını eklemesi gerekiyor. İğne yapısı eklemesi gerekiyor. Kılıf eklemesi gerekiyor. Bu sadece kan emmesi için gereken sistemin özellikleri. Sivrisineklerin ayrıca göz yapıları da evet, çok
İnfrared
muhteşem.
İnfrared görme tekniğine evet. Sahip.
Mesela karanlıkta gece görüşü var. Sıcaklığı algılayarak görüyor.
Termokameralar gibi. Termal kameralar. Askeriyenin kullandığı termal kamera gibi. Çünkü kapkaranlık ortam, hani gece yatarken diyorsun ya bu nasıl beni buldu diyorsun mesela. Hani kapkaranlık
ve damarını buluyor senin.
Aynen buluyor. Çünkü onu aynı termal kamera gibi böyle ısıyı ggörüyor senin nerede olduğunu. Hani insan vücut ısısını gördüğü için direkt yakalıyor. Ve işte hani bu 2 haftalık süre, Akın hocam hani onu güzel anlattı. 2 haftalık gibi kısa bir süre hayatı var. O zaman böyle diyecek. Mesela yavrusuna, çünkü gördük yumurtasını bırakıyor gidiyor. Yavrusuyla da muhatap değil hani o şekilde. O zaman şöyle diyecek. Yavrularım ben salgı ürettim. Sen testereyi yap. Seninki de kılıfını yapsın. Seninkinin senden gelecek olan da iğnesini yapsın. Bu şekilde mi iletecek yani? Zaten 2 hafta yaşıyor bu canlı yani. Yaşadığı süre de kısıtlı.
Zaten başka besin alma yöntemi yok.
Bir de beslenme şansı yok. Bu yumurtasını nasıl besleyecek? Şimdi imkanı, sivrisinek zaten imkanı. Bunlar olmak zorunda ki bu yumurtasının lavrasını besleyebilsin. Bu besleme aşamasına nasıl getirecek? Ya hiçbir
yerden çıkarır. 2 haftada hepsi olması mümkün gerekiyor. Değil 2 haftada hepsi de olması
aynı
gerekiyor.
Aynı anda hepsi varsa var, yoksa yok.
Testere ama baş yoksa, sivrisinek nasıl oldu?
İsterse anestezik madde orada hazır olsun, salgılar durumlu olsun, hiçbir anlamı yok. O bez anestezi maddesi üretiyor olsun, hiçbir anlamı yok. Enfrarüç görme test sistemi hazır olsun ama anestezi olmasın, yine olmaz. Evet, onun hiçbir anlamı yok.
Kanat olmayacak mesela. Nasıl?
Parmağımız dışarıda kalıyor gece karanlığında, yanında gidip parmağı bulabiliyor.
Maşallah.
O derece hassas bir enfrarüç görme tekniği.
Ve damarı buluyor oradaki.
Hani ve onun üzerindeki
içindeki buluyor. Mesela bakıyor buradan, biz mesela normal derimize baktığımız zaman damarı göremiyoruz yani nerede olduğunu, ama o görüyor. Nerede olduğunu mesela geliyor buradan.
Bir de karanlıkta görüyor yani. Bir de şöyle bir şey var. Mesela çok kişi de yaşamıştır. Ben mesela eskiden çok yaşadığım için biliyorum. Sivrisinek geldiği zaman böyle üşenirsin o ışığı yakmaya. Hani üstünü iyice kapatırsın mesela. 1-2 dakika sonra gitmiştir nasıl olsa diye açarsın mesela. 2 dakika sonra yine vızır vızır gelir mesela. Hiç fark etmiyor. Yani hani sivrisinek peki bu hani böyle akılcı bir davranış görüyorsunuz. Şu kadar bir canlı yani. Şu kadar çok bir canlı kararlı. Aklı ne olabilir ki yani? Ne kadar bir akıl olabilir? Ama bu canlı mesela hem kararlı hem sonuca yönelik yani direkt yapıyor hiçbir şekilde mesela şey yapmadan. Neyse mesela bu şekilde beslenmesi gerekiyorsa kesin yani onu alıyor ve o şekilde gidip yumurtalarını o şekilde besliyor mesela.
Evet.
Ve bunları sistemli şekilde yapıyor. Bu maşallah Allah'ın...
Ve bütün bu sistem, bakın bütün bu sistem normalde sivrisineğin kullandığı bir sistem değil beslenmek için. Onu tekrar hatırlatalım. Sivrisinekler erkek olsun dişi olsun. Gidip çiçeklerdeki polenlerle beslenirler.
Evet.
Çiçeklerden besleniyor bunlar. Arılar gibi, diğer işte pek çok böcekte olduğu gibi. Yalnızca dişi sivrisinek, o da yumurtalarının gelişmesi için kanın içindeki özel bir proteine ihtiyacı olduğunu sanki biliyormuşçasına gidip kanı buluyor ve kanı emiyor. Bütün bu sistemler o sırada işe yarıyor. Enfrarüç görme sistemi o sırada işe yarıyor. Anestezi yine o sırada işe yarıyor. Testere sistemi o sırada devreye giriyor. Yalnızca bütün bu sistem yalnızca bunun için var.
Evet, yalnızca üremesi bu sistemin insanda olduğunu da nereden biliyor?
Yumurtalarının gelişmesi için var. Evet. İnsan ve diğer başka memelilerin kanındaki o özel protein için. Yoksa bakın yine burada ne ortaya çıkıyor? Fedakarlık, hayatını riske atma. Ne için? Yumurtaların gelişmesi ve soyunun devamı için.
Ve burada hocam şeyi de çok güzel görüyoruz aslında. Allah'ın nasıl yarattığını görüyoruz. Hani az önce söylemiştim. Dedim ortamına göre mesela Allah canlıları yaratıyor diye. Mesela bu canlıyı da bak öyle yaratmış yine Allah. İnsana ihtiyaç var, kana ihtiyaç var. Bu canlının bu anesteziyi yapacak salgıya ihtiyacı var. Gözlerinin o şekilde görmesi gerekiyor. Testeresinin olması gerekiyor. İğnesinin olması gerekiyor.
İğnesinin kılıfı var.
Kılıfının olması gerekiyor. Bakıyorsunuz hep ortama uygun şekilde Allah yaratmış canlıyı mesela. Bu şekilde. Hani bu canlının zaten yaşam amacı bu şekilde hani kanı alıp yavrusunu, yumurtasını besleyip lavrasını daha sonra devam etmek kendi hayatına aynı şekilde. Evet. Hani yaşama koşuluna uygun bir şekilde yaratıldı bir kez daha gösteriyor zaten.
Bakın burada görüyoruz. Burada... Kılıf derken espri yapmıyoruz. Cidden kılıfı var. Mesela bakın şu iğnesi.
İğne son anda ortaya çıkıyor zaten.
Şu da kılıfa bakın. Emine kılıfından başladım. Sıyırıyor burada. Bu gerçek bir görüntü. 3 boyutlu çizim değil. Şu da kılıfı.
Evet.
İstediği zaman da kılıfına tekrar geri sokuyor.
Çünkü iğnesi dışarıda olsa.
Evet. Yani iğne öyle enjektör tarzı bir şey değil.
Tabii.
Bir araya getiriyor. O kılıfları da bir araya getirerek oluşturduğu bir hortum.
Evet. Bakın ben bir video daha göstereceğim şimdi. Çok enteresan. Bir kurbanın yavrularıyla ilgili yaptığı şeyler. Şimdi yavruların yumurta safhasında yavruları yumurtadan çıkıp da böyle ilk safhasına ulaştığı zaman kurbağa çok enteresan bir şey yapacak. güvenli olmadığı için o dere kenarları yavruları için, yavruların yaşamı için güvenli olmadığından dolayı böyle espri gibi ama sırtına yükleyip yavrusunu.
Bir tane mi yavru?
Birer tane şeklinde yok. Pek çok yavru var. Teker teker yavrularını enteresan bir yere taşıyor. Ağacın tepesine.
Teker teker taşıyor.
Teker teker taşıyor. Sırtında.
Sırtında taşıyor yani. Bir de sekiyor, ona rağmen yavru düşmüyor evet. Yani.
Yavru da tutunuyor kararlılıkla. Evet.
Ağacın tepesine çıkartıyor güvenli bir yere.
Bu da büyük fedakarlık. Tek tek hepsini git baştan çıkar.
Ya bu hayvan sadece nerenin güvenli olduğunu biliyor.
Sadece taşıma da değil. Bakın daha neler yapacak. Ağacın yani, tepesinde işte
bizim bitkileri... için ne kadar büyük bir ağaç. O kurbağa için de inanılmaz devasal büyük evet. Bir ağaçtır yani onun gözünden baktığınızda.
Yani bir görevi var. O evet. Görevi iştiyakla...
Kim söylemiş ki ona böyle yapmasını?
Titizlikle yerine getiriyor.
Normalde yavrularını doğurduktan sonra işine bakar gider yani hiç ilgilenmez bile. Bakın orada bir tane su birikintisi olan ağacın tepesinde bir yer buluyor ve sırtındaki yavrusunu bakın.
Hani böyle şeyler
suyun içerisine
sırtındaki
bırakır.
Yükü bırakır gibi arkasını dönüyor evet. Ve suyun içine bırakıyor.
Yani yavru da orada bırakması gerektiğini bileceğimiz bir ülkesini.
Hani evet mesela o kadar tırmanmasına rağmen bırakmadı sadece orada durunca evet. O şekilde bırakıyor.
Bakın.
Konuşuyor da olabilirler kendi aralarında. Sırtıma bin, şimdi inelim.
Geldi, şimdi indim. Geldik, kardeşlerini alıp geliyorum diyor.
Bir tane daha getiriyor.
Bir tane daha getiriyor. Şimdi tabii bu hayvanlar orada ne yiyecek, ne içecek? O da ayrı bir konu. Onlara da besin olacak bir şey olması lazım. Hmm. Bakın şimdi ne yapıyor?
Sonra onun arayışı içine giriyor.
Daha farklı bir şey yapıyor.
Yani bizim evet. Düşündüğümüz kadarıyla.
Yumurtalarından bakın yumurtalarından henüz yavru olmamış yumurtalarından aynı zamanda o suyun içerisine bırakıyor. Onların beslenmesi için.
Ya bu ne kadar büyük bir akıl yani bu
yani
kurbağa.
Döllenmemiş yumurtalarını bırakıyor suyun içerisine.
Yani anne nasıl emzirirse evet. O da benzeri bir
evet.
Yöntem
bir şekilde besliyor.
Baksan bunu dersin ne kadar akıllı, şuurlu, mantıklı. Hani insanın bile düşünüp biz mesela o şekilde düşünmedik yumurtalarını bırakabileceğini. Hani evet. Dışarıdan bir şey alacak evet. Dedik mesela. Kendi yumurtasının o şekilde yavrularına besin olabileceğini mesela biliyor. Evet. Onların ondan faydalanabileceğini, hani onları yiyebileceğini maşallah. Biliyor. Ve bu akılla gidip onları çok korunaklı bir yerde barındırıp onları o şekilde mesela muhafaza ediyor. Çok büyük akıl yani. Evet, bu kurbanın aklı değil tabii ki yani küçücük bir kurbanın bir aklının olması mümkün değil. Allah'ın şu... aklıyla yaptığı ve Allah'ın ilhamıyla yaptığı çok açık zaten yani harika.
Evet evrimcilerin yani ne iddiasına baksak yani gösterdiğimiz videolarda olsun yaptığımız anlatımlarda olsun hepsi çürüyor. Yani dolayısıyla evrimciler öyle yani kendilerinden emin bir şekilde televizyona çıkıp da ya işte bilimi ne hale getirdiler bu yaratılışı savunanlar. İşte biz bilim insanlarıyız, deney ve gözleme göre hareket ederiz. Bakın bizim anlatımlarımızda, hocamızın anlatımlarında kesinlikle tam tersi olduğunu görüyoruz. Mesela bilimi çocuk oyuncağına çevirdiler resmen. Yani neyi gözlemleseler, işte biraz önce örneğini verdik. Kendi kafalarında bir oluşmuş bir yapı var. Evrim var diye inanmışlar bir kere. Yani evrimi biz ille de kabul edeceğiz diyorlar. Ne görürsek görelim, tersini de görsek, mutasyon zarar mı veriyor? Demek ki yararlı mutasyon var diyeceğiz. Ara geç formu mu yok? Ara geç formu dolu diye anlatacağız insanlara. Ama her yer ara geç formu. Var mı diye sorulduğunda çok değerli. Hem çok diyorsun hem çok değerli diyorsun. Nasıl oluyor? Çok olan bir şey nasıl değerli olur?
Değerli olmaz, kıymetli olmaz. Az olan şeyler
az olan şey değerli olur. Bir de Darwin'in kendi zaten söylediği bir şey var. Sayısız ara geç formu olmalı diyor. Bakın evet. Sayısız diyor. Sayısız ne demek? Trilyon hesabıyla olması gerekiyor. Var mı diyoruz bir tane? Bakın diyoruz ara geç formu göstereceğiz diyor. Ondan sonra böyle bir konferans gibi bir şey yapıyorlar. Işıkları kapatıyorlar. Bir tane spot ışıkla bir işte fanusun üzerine doğru yansıtıyorlar. Fanusun üzerinde de bir tane bez parçası. Ondan sonra hazır olun diyorlar. Böyle basın hazır. İşte herkes insanlar hazır bekliyor. Böyle arkadan fondan bir müzik. Sonra bir kaldırıyorlar. Bir tane serçe parmağı fosili. Yani bunun için mi topladınız? Ne bu diyoruz? ara geçiş formu diyorlar. Yani böyle resmen bilim mi çocuk oyuncağına çevirdiler. Yani ara geçiş formu öyle bir ara geçiş formu mu olur? Diş buluyorlar. Diyorlar ki bu insanla maymun arası ara geçiş formuna aittir diyorlar. Diş domuz dişi çıkıyor. Evet. Yaban domuzu dişi çıkıyor belli bir süreden sonra.
O yani, serçe parmağı dediğinde daha sonradan soyu tükenmiş maymun türüne ait evet. olduğu anlaşıldı. Sözde insanla maymun arası bir geçiş olduğunu, ona ait bir canlıya ait olduğunu öne sürdüler.
Zaten
işte parmak kıvrılabiliyor işte diye. İnsandakinden insandakine benziyor diye. Ama öyle hayvanların zaten olduğu, öyle maymunların da zaten olduğu, bunun bir gösterge olmayacağı sonradan tartışıldı. Bilim dünyasında da yani paleontologlar karşı çıktı. Dediler ki hayır dediler, siz bu kadar yaygara koparttınız, bu kadar propaganda malzemesi sanki çok büyük bir şey bulmuşçasına işte dünyanın 8. harikasını bulduk dediler çünkü. David Attenborough işte böyle şeyler işte New York'ta acayip böyle basit toplantıları düzenledi.
Bu 9'da çıkamadı yalnız bu dünyanın 8. harikası. 8. harikasını buluyorlar. 8 iptal yani. Oluyor. 7'ye düşüyor tekrar. Bir daha 8'i buluyorlar. 7, 8 tekrar geldi. 7'ye düşüyor. Yani 9'a çıkamadılar bir türlü. 7'de halinde.
Yani onun hiçbir şekilde insanla maymun arası bir geçiş türü olmadı. Daha sonradan açıkça ortaya kondu.
Zaten evrimin...
Başka bir rezalet daha yaşandı.
Evrimin en büyük silahı, kendilerini silah olarak kullandıkları soyu tükenmiş nesiller. Evet. Şimdi soyu tükenmiş türlere bakıyorlar. Soyu tükendi diye nasıl olsa diyor kimse anlamaz. Bunun soyu tükenmiş. Biz bunu ara geçiş formu diye gösterelim diyorlar insanlara. Böyle bir sürede mesela onu çıktıktan bir süre yürütüyorlar o şekilde. Çünkü insanlar araştırıp bulana kadar. Daha sonra bilim ama şu anda son zamanlarda çok geliştiği için artık mesela bulunduğu anda tık ne oldu hemen ortaya çıkıyor zaten. Bunlar buluyorlar artık. Baktılar artık buradaki soyu nesli tükenmiş canlıları kullanamıyorlar. Çünkü dünyada bunların bu şekilde kullanabilecekleri bir bir canlı türü kalmadı. O yüzden ne yaptılar? Şimdi uzaya yöneldiler. Uzaydan geldik diyorlar. Çünkü oraya daha bilim o kadar çok şeye çıkmadığı için, hani buradaki olayları tamamen keşfettiği için, artık bilim çözdüğü için, yaratılışı çözdüğü için buradakilere direkt cevabı alıyor. Şimdi ne yaptı? Diyor ki uzayda diyor, oradan geldik biz diyor. Çünkü daha yeni yeni bilim oraya bakmaya başladı. Şimdi diyor en çok şey olduğu için materyal o konuda kullanabileceği, şu anda da oraya yöneldi. Hiç bıkmak yok yani. Hep bir şekilde, aynı şekilde böyle bir çalışma, koşturma, çabalama var, sonuçsuz, amaçsız bir şekilde. Bu da hani mucizevi bir şey aslında baktığın zaman. Hani olmayan bir şeyi mesela işte adam diyor ki odadaki diyor parçalar birleşsin araba olur diyor. Ya da işte türler diyor, geçtiler diyor, örneklerini gösteriyor, saçma sapan şeyler çıkıyor. Ama yine de devam ediyorlar mesela. Kendileri de inanarak buna devam ediyorlar. Bu da çok mucizevi. İşte bu zamanda oluyor olması da çok mucizevi. Ama işte Allah mesela sürekli yarattığını, yaratılış delillerinin örneklerini sürekli vermiş. Mesela Allah vermeye de bilirdi, bu fosiller olmaya da bilirdi. Ama Allah sürekli bilimin de dinle iç içe olduğunu göstermek için sürekli olarak ispatlarını, her geçen gün yeni bir olayını görüyoruz mesela bilimin. Yeni bir keşfini görüyoruz, yeni bir şeyini görüyoruz. Bu da
ayet,
çok mucizevi.
Bir ayet söyleyeyim inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nemil suresi 13-14. ayetler. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ayetlerimiz onlara, yani delillerimiz onlara gözler önünde sergilenmiş olarak gelince dediler ki bu apaçık bir büyüdür. Bakın gerçekleri kabul etmiyorlar. Diyorlar ki hayır, siz bizi kandırmaya çalışıyorsunuz. Anlattığınız şeyler gerçek dışıdır. Ama açık bir şekilde, bakın deliller açık bir şekilde ortaya konduğu zaman bu şekilde bir tepki veriyorlar. İnançsızlar. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Vicdanları kabul ettiği halde. Vicdanları kabul ediyor. Gerçek olduğunu aslında onlar da biliyorlar. Bu çok önemli bakın. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Evet. Kendilerine zulmediyorlar. Kendi gördükleri gerçeği inkar ediyorlar. Ama ne var sebebi olarak? Bakın Allah tarif etmiş. Büyüklenme dolayısıyla. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla. Yani dini kabul ederlerse, Allah'ın yarattığı gerçeğini kabul ederlerse, o zaman Allah'a ibadet etmeleri gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya kalacaklar. Kendilerinden daha büyük olan Allah'ın, yegane tek büyük olanın Allah olduğu gerçeğiyle karşılaşacaklar. Bunu kabul etmemek için, kendi enaniyetlerine ağır geldiği için, dinin hükümlerine uymak ağır geldiği için, şeytan çünkü enaniyetle onları kışkırtıyor. O yüzden inkar ettiler, Allah buyuruyor. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Allah onları bozguna uğratacağını bize haber veriyor. Zaferin yalnızca inananlara has, inananlara ait olduğunu bize müjdeliyor Fethi.
Kısa bir bilgi daha vereyim ben. Bu evrimcileri ben videolarını izlediğimde şöyle bir şey fark ettim. Hocamızın her gün anlattığı bu hurafelerle uğraşan bir grup var. Evrimcilerin İslam'la ilgili bilgileri o hurafeci ekipten öğrenilen bilgiler. Bakın bunu, bu çok net bir şekilde gözüküyor. Hepsinde bu var. İslam'la ilgili fikirleri sorulduğu zaman İslam dininin özelliklerini o hurafeci hocamızın her gün anlattığı kişilerin anlattığı din olarak biliyorlar. İnşallah bizi de dinlerlerse, hocamızı dinlerlerse inşallah her gün gerçek İslam ahlakının nasıl olduğunu da öğrenirler. Böylelikle o saçma şeye yönelmekten de Allah'ın izniyle vazgeçerler diye umut ediyoruz inşallah.
Bugün de hocam güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 24'te Sayın Adnan Oktar'la Ramazan Sohbetleri programı canlı olarak yayınlanacak. Bugün de Ramazan'ın son günü inşallah hocam. Evet. Son iftarımızı yapacağız inşallah.
Şimdiden halkımızın, tüm Türk milletinin Ramazan bayramında, Ramazan bayramında tebrik ediyoruz.
Kutluyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Son iftarımız bu seneki. Hayırlı iftarlar diliyoruz.